Bahçeli'nin periyodik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Yanımızda yine Meriç Türkbukmaz.
Merhaba.
Çelik Kol ve ben Can Akbulut. Sizlere 28 Eylül'den 10 Ekim'e kadar olan otomotiv dünyasındaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
Hoş Emre bulduk.
Abi Meriç.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Görmeyeli.
İyiyiz. Hamdolsun.
İyi valla. Aynı şekilde.
Sıkıntımız yok değil mi? Yandan yandan gidiyoruz.
Gayet iyiyiz. Evet.
Yandan
gidiyoruz. Yanlaya yanlaya geliyoruz.
Yancının hali başka tabii.
Tabii ki.
İyi bakalım. O halde ben çok fazla şey yapmadan, ortalığı karıştırmadan doğruca haberlerimize dalalım. İlk haberimiz yine Amerika kıtasında. Japon OEM üreticileri Amerikan otomotiv firmalarını senelerce dolandırmış. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Kazık fiyattan mal satmışlar, fiyat sabitleyerek.
Evet.
Suçlu bulunmuşlar. 5 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Kesilen ceza da 1.6 milyar dolar.
17 kişi evet, 17 kişi hapse girmiş. Aralarında önemli yöneticiler de var.
Cezanın 740 milyon dolara tahsil edilmiş.
Ya o hani kesilen cezayla en sonunda alınan ceza değişiyor. Yani temizi falan var.
Doğru.
1.6 milyar dolar ceza kesilmiş. 740 milyon dolara düşürülmüş anladığım kadarıyla.
Eyvallah.
Şimdi bayağı büyük üreticiler. Aralarında Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi.
Ara sanayi hamlesi.
Tabii. Gibi firmaların bulunduğu büyük Japon üreticiler bu Amerikan otomotiv üreticilerine parça satıyorlarmış. Şimdi bu parçaları kendi aralarında anlaşmışlar. Belirli bir fiyatın altına kesinlikle düşmüyorlarmış. Daha önce benzeri bir şey bilgisayar sektöründe LCD ekranlarda yaşanmıştı. LCD panellerinde de işte price fixing diyorlar. Fiyat sabitleme. Teknoloji ilerlese bile zaman içinde düşmesi gereken fiyatlar düşmüyor.
Doğru.
Bu aynı olay olmuş. Şimdi diyorlar ki Amerika yöneticiler, ha işte diyorlar biz aslında çok başarılıyız ama Japonlar bizi kazıkladığı için biz maliyetlerimizi aşağı çekemiyorduk.
Hazır tavuk vergisi falan da
tabii.
Gündemdeyken güzel oluyor.
Böyle de bir mazeret bulmuşlar şeyine. Ondan sonra hani bizim maliyetlerimizi yükselten buydu. Senelerdir biz bundan çekiyorduk diye.
Doğru.
Güzel kardeşim. Öyle bir şey varsa sen niye üretmiyorsun? Sen koskoca Amerika'sın.
Yok yok.
Niye sen?
Tamamen Japonların kazığı Amerika'ya.
Tabii.
GM'in V6'ları çok daha şey, emisyonları düşük, çok daha ekonomik çalışan güzel aletler ama işte hep Japonların tökezlemesi yüzünden, çelme takması yüzünden öyle.
Yani öyle bir mazeret bulmuşlar şeylerine. Ya bizi ilgilendiren bir şey değil ama işte bunda böyle komplo bile olabilir. Ben pek inanmıyorum bu tip şeylere.
Toyota'nın da adı geçiyor şeyde.
Ya o da alıyormuş şey yapıyormuş da asıl
Toyota'da
işte
Amerikan firması sayılmış yani.
Amerika'daki üretiminde kullanıyormuş.
NASCAR'a giren herkes Amerika'da oluyor bir şekilde.
GM, Ford ve Chrysler işin şeyi. Ya bilmiyorum çok da bizi ilgilendiren bir şey değil aslında ama hani eninde sonunda onun bir şeyi bize yansır.
Tabii canım. En komik olanlarından bir tanesi şeydi bizim takıldığımız Jeep Cherokee'nin platformu Lancer. Orada ortak parça kullanmışlar. Demek orada da şey yemiş bayağı.
Chrysler'ın bir dönem kamyonetleri haricinde kendisi platformunu, motorunu falan ürettiği hiç araba yoktu. Grand Cherokee ve 300 modellerinin platformlarını Mercedes'ten alıyordu.
Tabii.
Onlardan küçük olanların tamamında Mitsubishi de alınıyordu. Mitsubishi Lancer platformuyla 10 tane falan modeli vardı Chrysler grubun. Mercedes platformuyla da 3-4 tane modeli vardı. Hani sadece Chrysler ve Jeep olarak değil, Dodge olarak da yapıyor.
Doğru.
Kendine ait hiçbir şey yoktu.
Mercedes'in ocağına incir ağacı dikecekti az daha. Çok başarısız bir ortaklık, o yüzden bitti.
Mercedes bırakınca da böyle patladı ondan sonra.
Fiyatla şimdi fingir döşüyorlar. Bakalım. Sonunda biz kazanacağız inşallah.
Yakışıklı İtalyan'ın metresi oldu.
Öyle de denilebilir. İtalyanlardan birçok insan faydalanıyor, istifade ediyor. Otomobil üreticileri de onlar da tabii şey geri durmuyorlar. Şimdi Osogen'in İtalyan sevgilisi Ducati. Yeni haberimizin başlığı. XL1 konsepti çok sevildi, çok ilgi çekti. Ama o kadar çılgın tasarımlı bir arabayı, işte böcek kanatlı kapılar falan, geri görüş kameraları, ekonomi amaçlı kim alır, kim niye alsın diye düşünüyorduk.
Ekonomi değil de ekoloji aslında.
Doğru. Keşke bunun biraz daha böyle gürültü yapan falan bir motoru olsa da daha yakışır mı acaba derken, Volkswagen'in yeni satın aldığı Ducati'nin, yeni kiraladığı diyelim Ducati'nin V2 motorunun XL1 kaputu altına girip XL Sport olarak piyasaya çıkması bekleniyor.
Evet, şimdi hazır arabanın şekli şemali de güzelken,
tabii,
bir de hafif bir araba, motosiklet motoruna çok uygun. Böyle bir şey yapalım demişler.
Motosiklet motoru da herhangi bir motosiklet motoru değil.
Çok güzel bir motor.
Ducati'nin V2'si efsanedir. 1199'dan çıkma motor bu.
Tabii. Bu şey, Volkswagen Ducati'yi iki sebepten almıştı aslında. Birincisi emisyonları düşürmek.
Tabii.
Firma ortalama emisyonlarına bakıyorlar. Volkswagen'in küçük motorla satamayacağı, pazarlayamayacağı markalar var. Lamborghini.
Tabii.
Artık Lamborghini'ye hibritli küçük motor falan olmaz. Ne yapacak? Emisyon oranlarını aşağı çekebilmek için Lamborghini şemsiyesi altında gösteriyor Ducati'yi.
Doğru.
Aslında Ducati'yi alan Audi. Yani Audi grubu şeyindeydi. Ama hı, Lamborghini'ye bağladılar. Oradan bir kurtarıyor.
Hepsi Volkswagen şemsiyesinin olduğu için. Tabii hepsi Illuminati'ci.
Aslında hepsi Porsche şemsiyesi daha çok.
Doğru, doğru.
Bir şey daha var. Volkswagen grubu, yani Volkswagen Porsche grubu diyelim. Her kulvarda hem Mercedes hem BMW ile rekabet etmeye çalışıyor. Hı hı. Şimdi Mercedes ile rekabet ederken Mercedes'in motosikleti yok ama ağır vasıtaları var. Volkswagen'de yoktu. MAN'ı aldılar, önemli bir hissesini.
Doğru.
Scania'yı aldılar yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. O şekilde Mercedes'in kamyonlarıyla, otobüsleriyle, ağır vasıtalarıyla rekabet ediyorlar.
Meksika'da da Mercedes tır yap, şey, Volkswagen tır yaptı ya kendi.
Yani, evet, Güney Amerika'da yollarda var yani o kamyon.
Kullanıyorlar. Artı diğer tarafta BMW ile rekabet ediyor. BMW'de ağır vasıta yok ama onda da motosiklet var. Dediler ki hani BMW motosikletlerle, BMW Motor Rad bölümüyle kim rekabet edebilir? Ducati.
Aprilia aslında biraz daha şey, BMW'nin hani klasmanında motosiklette, çünkü BMW'nin yelpazesi çok geniş.
Scooter falan da var o BMW'de.
Hatta BMW'nin nasıl çıkışı 2. Dünya Savaşı'ndan önce direkt motosikletler üzerinden tabii, başladığı tabii için.
Motorenwerke zaten.
Evet. Bayerische Motorenwerke diye.
Açılımı da uçak motorundan şey, önce motosiklet, onu takabilecekleri en hafif şeyi, teknoloji. Ondan sonra bakmışlar ki tekerlek takınca güzel oluyor. Daha büyük şeyler yapmışlar.
Onlar da R1200 GS Adventure'ı duyurmuşlar da. Hmm. Neyse. İçimiz gidiyor.
Onu benim duyduğum yetti. Olsa yani bu kadar mı? Değil tabii. Bir de şimdi şey bekleniyor. Eski VR6 severlerin dikkatine bu da. Abuk subuk motorlar yapmaya devam mı Volkswagen cephesinden? VR6'nın aşırı beslemeli bir versiyonu.
Evet.
Gelecekmiş, yoldaymış.
Golf VR6. Evet. 6 silindirli.
Ben Golf olacağına inanmıyorum. Olursa şey olur.
Yok, motoru geliştiriyorlarmış. Golf olacakmış. Bunlar hani şu Avusturya'daki Volkswagen etkinliğinde Concept GTI diye bir şey tanıttılar. Doğru. Onun benzeri, yani onun üretim versiyonu gibi bir şey yapacaklarmış. Doğru. Aynı MQB platformunu kullanarak uçuk bir araba yapacaklar. VR6 motoruyla. Güzel. Ama diyorlar ki hani tabii sadece Golf için, sonuçta o öyle çok miktarlı satılacak bir araba değil. Sadece onun için bu motoru geliştirmek müsriflik olur.
O motor Touareg'e kadar girer bence.
Aynen öyle. Evet. Porsche modellerinde de kullanılacak. Hani 340 beygir deniyor. Cayman'e kadar gider hatta. Tabii. Yani.
Abuk subuk motorların zaten şeyi var. Böyle bir kompakt yapıdaki abuk subuk motorların Volkswagen cephesinde bir böyle ciddi payı var. W12'ler, W8'ler, VR serisi, V5. Volkswagen'den ben sıralı 7 silindirli motor bekliyorum.
Yapar.
İyice aksak.
Durumu çok müsait. Yani elinde her boyda platform var.
Doğru.
Her segmente hitap eden marka var.
Önden motorlu roadster yok Volkswagen'in şu anda. O bir sıkıntı. Yapması lazım. Buradan çağırmak.
Şey var ya, TT roadster var. TT'nin.
Önden şey değil, uzunlaması da
roadster. Dik motorlu.
Roadster sayılmaz. Önden çekişli, Haldex de arkaya. Zorlama zaten. TT'de Golf gibi bir araba.
Doğru. Ve zaten golf gibisi yok. Platformu aynı. Tabii. Neyse geçelim.
Halde işte.
Bize, bizim ilgilendiğimiz golf 1.6 TDI. Daha başkasına evet. Bakmayız.
Vurmasının arkasıyla.
Evet.
Meriç de çok sever. Şimdiki haberimiz yeah. Macit'e gelsin. Macit kulakların çınlıyor mu? Burnun direği sızlıyor mu bilmiyorum ama.
Macit içeride vitesli. FIFA oynuyor.
GM 7 vitesli çift kavramlı şanzımanın patentini almış. Üstelik şeyde Corvette var hedef tahtasında. Birinci öncelikli kullanılacağı model olarak.
Ya o abi. Biraz muallakta. Corvette olayı hani GM tarafından yapılmış bir açıklama değil de.
Ama en yakışır diye.
Yakışır deniyor. İnsanlar hayranları diyorlar ki bu şanzıman olsa olsa Corvette'de kullanılır. Çünkü GM'in performansıyla böyle iddialı olan tek modeli şu anda Corvette.
Niye? Cadillac'ların performansı çok iyi değil midir?
Değil.
Macit sorardı böyle olsa. Bir Escalade mesela çok şey yapmaz mı? BMW X5'ten daha hızlı kaçmaz mı?
Kaçmaz. Geleceğiz ona daha sonra. karıştırma Escalade'i şimdi.
Peki.
Yani bu işte çift kavramalı şanzıman bu hafta inşallah videosu da yayınlanacak. Hmm. Biraz bahsettik bunlardan. Geleceğin teknolojisi artık bütün firmalar geçiyorlar. Şimdi GM böyle bir başladı hani Corvette'e geldi bize ne Corvette'ten dememek lazım. Bu bir başlarsa yarın öbür gün Opel'de bir sene iki sene sonra.
Corvette düne kadar 4 litre otomatik kullanıyordu gezegen dişili.
Yani aynı teknoloji bir kere hani Corvette'te deneyecekler belki bunu veya büyük modellerinde. Motoru, sonra yavaş yavaş.
Tabii torku çok yüksek olduğu için devir bandının genelinde yayıldığı için tork uzun vites aralıkları çok da koymuyordu açıkçası. Eski spor arabaların en büyük şeyi odur. Avantajı odur zaten büyük motorluların.
Tabii.
Yani vites araları çok uzun olsa da şey, hatta bilhassa uzun tutulur ki vites değiştirmek zahmetli ve şey bir işlemdir. Vakit kaybettiren bir işlemdir viraj çıkışlarında, girişlerinde. Ne kadar az vites değişimi olursa o kadar iyi. Amerikan mantığı spor arabaların şeyi odur, olayı odur. Corvette de o şeyden gidiyordu, çizgiden gidiyordu ama yeni nesle ayak uydurması.
Öyle bir motor teknolojisi var ki Amerika'da. Ben Amerika'da kaldığım sürede bir tane otomatik vitesi bozuk bir araba kullanmıştım. Ford Windstar. 4 ileri otomatikli araba. Ve sadece birinci ve ikinci vitesleriyle bayağı 2 ay falan idare etmiştim. Arabanın 3. ve 4. vitesi çalışmıyordu yani.
Tabii. Birden ikiden öyle sonra bir... overdrive'a mı alıyordun? Nasıl oluyor?
Ya zaten 50 mili geçmediğin için hız limitlerinden dolayı polis amcaları hemen enseliyor.
Benzin de biraz ucuz tabii.
Tabii. Bağırttıra bağırttıra gidiyorduk.
İyiymiş bu da. Ama hakikaten yani motorları biz verimsiz diyoruz, şeyi beğenmiyoruz ama Amerikan yakıtı 90'ı çoktan zaten. Evet. Benzin şeyi de düşük.
Hatta regularlar 87 olanlar bile var da onları tabii. Avrupa menşeli arabalar kullanamıyor.
Kırsal tabii.
Direkt injeksiyonlu arabalar.
Kırsal benzin tabii. Evet. Hemen şey yapar. Piston kolu çıkartır.
Ama şu vardır büyük ihtimalle hani 90'ı çoktan diyorsa gerçekten 90'ı çoktandır.
Ya tabii.
Yani bizdeki gibi 97 oktan deyip de alakasız bir şey vermezler.
Doğru, doğru. Ondan sonra benzin aynı litre aldık, aynı kilometre gittik ama daha çabuk bitti nasıl oluyor diye insanlar şey yapıyorlar, sorup duruyorlar. Bakalım şimdi Amerika'ya gidecek olan yeni motorlar zaten şeyi biraz daha yükseltecek, standartı biraz daha yükseltecek. Avrupa arabalarına çünkü çok ciddi talep var ve Avrupa'dan da çok güzel küçük şeyler gidiyor, spor arabalar gidiyor. Amerika'nın hiç alışık olmadığı şeyler. Bunlardan bir tanesi Alfa Romeo 4C. Amerika'da çok popüler olması bekleniyor. Amerikan pazarına Alfa Romeo'yu sokması bekleniyor firmanın bu vesileyle. Şimdi 4C'nin aksesuarları da yanımızda gelmeye başlamış. Meriç sen seversin bunu. Bisiklet ne düşünüyorsun? Biz çok iyi anlamıyoruz Emre abiyle yabancı kaldığımız mevzu.
Vallahi tamamen el yapımı 3500 euro diyor. İtalyan işçiliği giriyor herhalde içerisine.
Yani biraz uygun fiyatlı gibi değil mi aslında yarış bisikletleri için?
Bilmiyorum açıkçası. Yarış bisikletlerini çok fazla incelemedim. Normal yol bisikletleriyle ilgileniyordum da ben.
Şeye baktım bir sene bisiklet fuarına gittim CNR'da. Yani 17-18 bin liraya rahat çıkıyorlar.
Oo.
3500 euro o yüzden biraz şey bir fiyat aslında. Uygun bile.
Bolca işte karbon fiber, alüminyum.
Tabii.
Ondan sonra 6.8 sadece,
kilogram
evet, 6.8 kilo çok LED hafif bir bisiklet.
Böcek gözü far takmamış.
Evet diye. Farlar far yok. Komple far yok yani. Daha hiç far iyi. Yok. Daha iyi.
Keşke 4C'de de olmasaydı.
Normal 4C'den daha güzel gözüküyor diyebilirim. En azından far yok.
Ya hakkını yemeyelim ama arkadan bakınca veya buzlu camdan bakınca 4C şimdi çok bu, güzel bir araba.
Böyle biz söylüyoruz garip gelebilir bazı dinleyicilere ama otomotiv üreticilerinin özellikle spor arabalarla ilgilenenlerin bisiklet üretmeleri veya böyle konsept bisiklet tasarlamaları pek alışılmadık bir şey değil. Audi'nin de bisikleti var, BMW'nin de var.
Tabii.
Ha, buralara hiç gelmiyor.
Mercedes'in de var.
Mercedes'in de var. Tabii sınırlı sayıda üretiliyor. Bunlar mesela bir bisiklet üreticisiyle bunların tasarım stüdyoları işbirliği yapıyor. Bu Alfa Romeo bisiklet diyoruz. Bu Alfa Romeo'nun İtalya'daki fabrikasından çıkmıyor. Alfa Romeo'nun tasarım stüdyosu, tasarımcısı bir bisiklet üreticisiyle anlaşmış. Diyor ki hani bizim de şeyimiz, logomuz filan bulunsun diyor. Biraz hani 4C'nin mesela güzelliği nedir? Hafiftir. Aynı hafiflik bisiklette de olsun diyor.
Bu bana şeyi hatırlattı. Hyundai Matrix'in yanında da Pininfarina logosu vardır ya. Veya hı, BMC Megastar'ın.
Tabii.
Da sanki Pininfarina tasarlamış gibi, yoksa gerçekten Pininfarina mı tasarlamıştı o ucubeleri?
Pininfarina dediğin bir tane adam değil ki. Koca bir stüdyo.
Tabii. Çaycısı, yani, çaycısı da var, tasarımcısı da var.
Ben de araba yapacak olsam şimdi Türkiye'de hiç kendim tasarımcıyla uğraşmayayım. Gideyim Pininfarina'ya, diyeyim ki ya bana böyle böyle bir araba tasarlayın. İşte hafta içi ticari olarak kullanılsın. Hafta sonu adam eniştesini, kayınçosunu bindirsin, pikniğe gitsin. Yani tasarlarlar bir şekilde, bir şeyler yaparlar. Ben artık onu nasıl üretirsem üretirim. Ondan sonra da yazarım Design by Pininfarina diye.
Yani. Yan tarafında bir çizgi de çekiyorlar.
Tabii,
yalan
tabii
değil diye. Bakın Pininfarina çizgisi çok karakteristik. Ama şey, bu bahsettiğimiz tasarım ekipleri çok da şey çalışmıyorlar böyle. Amerikalı custom chopper üreticileri vardır ya. İtfaiye arabası konseptli chopper veya ne bileyim şeyler böyle. Bilmem kimin adına Sandazoğlu'nun fotoğrafları olan şey, motosiklet. Bunlar öyle değil, biraz daha performans ağırlıklı. 6.8 kilodan bahsediyorlar ağırlık olarak.
Gayet çok iyi bir rakam. Yani.
Gayet iyi bir rakam.
Güzel bence. Beğendim güzel, ben. Güzel.
Sadece tasarım şeyleri mi? Tasarım departmanları mı paylaşılıyor? Hayır. Şimdi Ford'un CEO'su Alan Mulally, Microsoft'a geçme gibi bir şey açıklamış, sinyal vermiş.
Evet, bundan belki Levent abiler de bahsederler gündemde.
Biz de yancı gündem olarak
evet, ondan... Yancı olduğumuz için biz aradan, olayım, yandan yandan girelim böyle. Şimdi Alan Mulally, Boeing'den gelme, başarılı bir yönetici.
Evet.
Biz her ne kadar onun yaptıklarını pek burada hissetmesek de, çünkü Avrupa Ford'a bağlıyız biz. Amerikan Ford'da ne oluyor bitiyor biz pek şey yapmıyoruz ama.
Lütfen artık One Ford.
Ha, One yani. Ford oldu. One Ford olması da onun becerisi.
Tabii.
Yani güzel şeyler yaptı. En azından bu Amerika-Avrupa ayrılığını sona erdirdi. Biraz da mecburen oldu bu.
Bizim niye esansımız eskik diye soruyordu müşteriler Avrupa'yı gelip de görünce. Orada da Focus satılıyor, burada da Focus satılıyor. İkisi alakasız arabalar.
İşte onu birleştirmesi bile önemli bir şey.
Yani radikal artı değişiklikler yapabilen, vizyon sahibi bir CEO'ya benziyor. Yani Microsoft'a gelip
tabii.
bir şeyler yapabilir.
Sonra kriz döneminde Ford'u iyi yönetti. Hı hı. Mesela GM devlet desteğiyle ayakta kalabildi. Evet. Hani Ford da devlet desteği aldı ama GM kadar almadı. GM direkt kamu kuruluşu olduğu için ayakta kalabildi. Yoksa batardı. Chrysler battı.
Beter olsundu.
Chrysler battı komple. İtalyanlar aldılar, iflas etmiş Chrysler'ı. O şekilde yeniden ayağa kalktı.
Batarken Mercedes de çukurun içine çekiyordu.
Aynen öyle. Ford yani devletten daha az destek almasına rağmen problemsiz şekilde hayatına devam etti.
Evet.
Krizden iyi çıkardı Ford'u.
Evet.
Microsoft'ta da başarılı olacağı söyleniyor. Bu şimdi dedikodu olarak başladı ama Ford'un yönetim kurulundaki bazı kişilere sormuşlar. Onlar demişler ki hani giderse bize bir şey olmaz filan, böyle hani gitmesine hazırız gibi bir laflar etmişler. Deniyor ki hani böyle dedikodu olarak başladı ama safi dedikodu değil, gerçekten böyle de bir şey var.
Neden olmasın?
Evet, tabii. Geçelim.
Tabii. Geçtik, yine zıplıyoruz Avrupa'ya. Bu sefer mini minnacık bir şeyle haberden gireceğiz. Yeni Mini Cooper gözükmüş. Casus fotoğrafı demeyelim de ona artık bayağı ciddi, bilinçli sızdırılmış fotoğrafı.
Evet.
Yeni motorları tanıtılmış. Eskisine göre çok daha abartılı bir tasarım. BMW i serisine göndermede bulunan detaylar. Ve şey, kullanılan ortak teknoloji paylaşımı. Özellikle en çok dikkat çekeni 1.5 litrelik ve 2 litrelik turbo motor kaputun altında, evet, yer alan. 3 silindirli turbo, meşhur BMW'nin Silky 6'nin yarısı. Not so Silky 3.
Hı hı.
Ve 2 litrelik turbo 4 silindir. 134 ve 189 beygirlikte rakamlar söz konusu. BMW motorları bu sefer. Daha evvel
evet,
Chrysler ve TSR motorlarıydı.
İlk defa BMW kökenli motor kullanıyorlar. Valla tipini ben çok beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim.
Ama gösterilen fotoğraf Cooper S'in fotoğrafı. Biraz da bu 2 litrelik motor sığsın diye kaput şişmiş olamaz.
Yine de kaputun şişmesi olsa da ben tamponlarını falan da beğenmedim. Yani tamam, panjurunu da beğenmedim. Pek ben şey olmamış.
Onların değişmesini umuyorum Cooper'da. Yani benim de şeyim o şu anda. Tesellim o gibi.
Zaten eğer
değişmezse ben aynı şekilde çirkin olurum.
İç mekanıyla da ilgili bazı sıkıntılar vardı. Min'in klasikleşmiş ortadaki hız göstergesini büyük iptal ettiler. Yine orada yuvarlak bir şey var sanki o varmış gibi ama onun yerine ekran Medya koyacaklarmış oraya. Evet. İşte radyoyu falan oradan yönetecekmişiz. Ya madem o yuvarlağı koyuyorsun oraya hız göstergesini koy. Bari bir efsanevi bir şeyin kalsın. Koymuyorsan o yuvarlağı da kaldır. Niye öyle saçma bir şey koyuyorsun oraya? Yani çok şey olmamış. Bakalım. Yani Mini güzel bir arabadır. Sürüşü falan çok keyiflidir ama eskilerinin tasarımı daha güzel geliyor bana.
İlk versiyonu zaten çok özel tasarlanmış bir modeldi. Eski modelin, daha doğrusu orijinal Mini'nin genlerini çok güzel güncel teknolojiye aktarmışlardı. Şimdi Mini her jenerasyon yenilemesinde aynı başarıyı tekrarlama gibi bir sıkıntı içinde. Tekrarlayamıyorlar. Sürekli geri gidiyor.
Tabii çıtası çok yukarıda olduğu için.
Güvenlik ve aerodinamik kaygıları da ön plan çıktıkça arabanın şeyinden taviz veriyorlar. Karakteristik tasarım dilinden taviz veriyorlar. İlk Mini'nin de aptal şeyi vardı, detayı vardı. Farlar kaputla beraber yukarı kalkıyordu açıldığı zaman. Arabaya far ayarı yapılamıyordu. Far ayarlayacaksın, farlar yukarı bakıyor. Mümkün değil.
Sonra aşağı indirince tekrar kayar far ayarları.
Aynen öyle. Kaputu çok yumuşak kapatmak lazım. O yüzden serviste far ayarı tavsiye ediliyordu. Veya kapalı otoparka girip insanlar...
Yani şu yeni Mini'yi görse rahmetli Alex Isigonis'in yani adam mezarında ters döner.
Tabii.
Böyle araba mı olur diye.
Yeni Mini Roadster'ı görse hele. Roadster kupeyi. Adamın diyecek bir şeyi kalmaz. Daha da şeyden haber yok. Yani biz dedik 1.5 litre ve 2 litre turbo motorlar ama Countryman'den, Paceman'den şeyden haber yok.
Tabii onlar ayrı. Bu küçük
zaman,
Mini.
Tabii. Onlar yenilendiği zaman belki 4 çeker sistemi de değişir. Mevcutluğu Steyr'la beraber tasarlanmış iyi bir şeydi.
BMW'ninkine geçmeseler, BMW'ninki X-Drive olmasın yani.
Yani.
Pek hayırlı bir 4 çeker değil. Neyse. Yani.
İyi bakalım.
Geçelim.
Mini minnacık haberimizden şimdi biraz daha doğuya doğru kayalım. PSA grubunun Çin'de Citroen DS bayilerini ziyaret edenlere şarap ve parfüm hediye etmesi
gibi. Evet, böyle ilginç bir şey var. Ya PSA grubu yani Peugeot Citroen grubu önümüzdeki yıllarda Çin'in en büyük pazarı olacağını düşünüyormuş. Hani öyle bir hesaplama yapmışlar çünkü Avrupa pazarında rakipler çok sıkı.
Evet.
Çin'de de rakipler çok sıkı ama Çinliler artık bir şekilde hitap ediyorlar herhalde.
Biraz işte şey parfüm sıkarız adamların kafasını bulamayız, evet, sarhoş, evet, ederiz.
Sarhoş edip sarhoş edip içirip Citroen satacaklar. Şimdi bu Citroen geçen gündemde bahsetmiştik. DS7 veya DS7X ismiyle satılacak Wild Rubies konseptinin üretim versiyonu var. O işte gelecek. Zaten Peugeot Citroen grubunun son yıllarda çıkardığı arabalar hep Çin odaklı. Mesela Peugeot 508 Çin düşünülerek tasarlanmış bir arabadır. Citroen'in bu diğer geniş modelleri, şeyleri de aynı şekilde. C5, DS5 falan hep Çin düşünülerek tasarlanmış. Öyle. Burada zaten fazla da yok.
Doğru.
Şimdi Çin'i çok seviyor Peugeot Citroen grubu. Orada DS serisinin satıldığı bayilerde bu premium segmentten sayılan işte DS serisini satan bayilerde Fransız şarabı ve Fransız parfümleri işte bayileri ziyaret edenlere ücretsiz hediye edilecekmiş. Fransız lüks anlayışını insanlara böyle empoze etmeye çalışacaklarmış. Hani Fransız konforu böyledir. Bakın bu kadar kaliteli şarap içiyoruz ben diye. Yani
insanlar da yerlerse
o seviliyor. Çin'de fena değil yani.
Yani şeyi benim Peugeot'un Çin'de sevilmesinin sebebi olarak gördüğüm şey tamamen marka logosu.
Ya.
Aslan yandan duruyor,
bir şey.
Ejder'e benziyor şimdi, falan diye sempati uyandırmıştır.
Çin'de hiçbir firma,
Çin insanı,
hiçbir firma Volkswagen kadar çok sevilemez.
Tabii.
Nedenini de anlatayım. Diğer firmaların hiçbirisi Çin'i adam yerine koymazken Volkswagen gitmiş orada fabrikalar kurmuş.
Santana.
Santana'lar üretmiş. Santana Vista falan var. Santana diyen dinleyicilere tarif edelim. İşte 1988 model Passat'a falan bakın. Onun aynısı.
Şahin işte.
Oranın Şahin'i.
Regata'yı Şahin yapmışlar. Orada
aynen. Onlar da Eski Passat'ı Çin'de Santana ismiyle üretip satmaya devam etmişler. Çin'deki taksilerin %99'u Volkswagen Santana. Çin'in milli markası gibi bir şey olmuş. Evet. Çin malı arabadan çok Volkswagen var Çin'de. Evet. Yani Çin malı dediğim Çin markasından çok. Oradaki Volkswagen'ler de zaten Çin'de üretiliyor.
Kırmızı bayrak.
Tabii.
Komünizm şey yadigarı. Bir iki marka haricinde.
Yani çok fazla var. İnsanlar da seviyorlar, benimsemişler. Hatta bu mesela neyi etkiliyor? Audi Avrupa satışlarında mesela BMW'nin biraz gerisinde, bayağı bir fark var. Mercedes'ten önde ama BMW'nin gerisinde. Dünya satışlarına bakıldığında yine gerisinde ama aradaki fark çok kapanıyor. Çünkü Audi Çin'de çok fazla satıyor. Çünkü Volkswagen'in bayi ağı çok geniş, servis ağı çok geniş. Volkswagen bayilerinin hepsi yan tarafa bir bina daha yapıp veya bir dükkan daha kiralayıp içine de birkaç Audi koyduğu anda Audi satmaya başlıyor.
Tabii.
Altında da motorlar aynı. Audi'lere de servis vermeye başlıyor. Mercedes, BMW filan bayi ağını şeyini kurana kadar Audi çoktan satışlara başlamış. Millete kendini tanıtmış oluyor.
Tabii. Yani oyuna birkaç sıfır geriden başlıyor diğer markalar.
Aynen öyle.
İşte anca da böyle şey özel bir durum olursa.
Birazcık da insanlar hisli orada. Böyle kendilerini saymayanı pek takmıyorlar, şey yapmıyorlar. Evet. Zamanında videoları vardı bunun. Adam Range Rover Jeep'ini katırla Range Rover bayisine kadar çekip orada balyozla kırıyor filan şey yapıyor. Lamborghini'yi adam yaktı mı, kırdı mı, öyle bir şey.
Evet, öyle bir şey var Lamborghini'yi.
Çünkü o servisi şekilde yokmuş.
Evet.
Tabii.
Arabayı satıyorsunuz, servisini vermiyorsunuz, siz Çin'i önemsemiyorsunuz filan diye. Bayağı bir yaygarası olmuştu onun zamanında. Onlar şimdi hepsi şey yapıyor, hani yavaş yavaş Çin intikamını alıyor onlardan. Siz bizi takmıyordunuz, biz de şimdi sizi takmıyoruz.
Ferrari'de riyakarlıkta önde gidip 458'in veya işte şeyin 599'un abuk subuk ejderli
tabii, şey, ortası mayonlu, altın mayonlu, rengi
tabii, modellerini çıkartıyordu. Yani şey enteresan işte.
Neyse, bu Çin mühim şeyine, PSA ve Çin ilişkisine biraz daha yine döneceğiz.
Tamamdır. Onu küçücük bir şeyle, yumurta molası vererek devam edelim. Aston Martin Signet.
Evet.
Üretimi bitmiş. Birçok izleyicimiz bu ne dediği araba. Üretimi bitmiş. Kimsenin haberi de olmamış. Ama
Toyota Aygo muydu?
IQ.
IQ.
IQ.
Aygo şeyin 300'ü. Citroen Cebir'le şeyin.
Tamam. Peugeot, bu daha da 107'nin küçük.
Bu ondan da küçük. 2,5 kişilik. Şöyle ki, şoför mahallinde bir kişilik yer var. Yan tarafta ise yolcu biraz daha önde oturuyor. Onun arkasında bu üçüncü kişi de Ahmet Yesevi gibi dizlerini çenesine çekip zorla oturmaya çalışıyor. Şoförün arkasında da bir karış falan bagajcık var. Aslında çok zekice bir tasarım. İnsan taşıma adını. Yani
ama Aston Martin markasıyla satıldığı zaman?
Aston Martin markasıyla da şöyle, Avrupa'nın bu akıllara zarar emisyon dayatması firmaların çatısı altındaki bütün modellerin ortalama emisyonunu aşağı çekme gibi bir şey koydukları için. Bunu da tabii en güzel nasıl hile yapılır? Bir tane abuk subuk böyle motorsuz araba üreteceksin.
Ama bunun bir kategorisi olması lazım yani. Aston Martin spor otomobiller üreten bir marka. Bunları ayrı bir kefeye koymaları lazım yani.
Şey için, arabanın bagajı yerine arkadan bu gelecek. Sen basıp gideceksin, senden 2 saat sonra, yarım saat sonra gideceksin mesafeye göre.
Ya bu şeyde zaten bu arabayı tek başına da satmıyorlardı. Aston Martin evet, sahipleri ancak alabiliyordu.
Arabayla aynı şekilde donatılabiliyordu. DB9'u kopyalayabiliyorlardı.
Yani İçi aynı deriden olsun filan falan.
Detayları
aynı şekilde olsun. Hani alıştığınız Aston Martin konforu bunda da var ama büyük arabayla gitmek istemediğiniz bir yere, mesela şehir içine çıkmak istiyorsun diyor. İşte bakkala, markete gitmek istiyorsun diyor. Gürüldeyen motorla gitme de mesela bununla gidiver.
Yani çok özür dilerim de Emre abim, yani bu şeyin içinde görünce mi yürüyüp giderim daha iyi be yani.
Ama
bisikletle giderim daha iyi.
Bu şimdi Amerika şeyini düşüneceksin. Yürüyerek gidemeyeceğin çok yer oluyor yani. Araba şart oluyor.
İşte böyle bir arabaya ne gerek var? Tamamen bu
zaten
lobisinin şeyi.
İşte insanlar da senin gibi düşündüğü için tahmin et kaç tane satmıştır? Tahmin alalım.
150.
Nereden biliyorsun?
Tahmin ettim.
150 satamamış bile.
Doğrudur. Doğrudur. Çok iyi tahmin ederim.
Yani ve de 7-8 senedir neredeyse piyasada.
Tabii. Ya arabanın aksesuarı olarak düşünüldüğü için.
Ama bu kadar az satılmış olması ileride koleksiyonluk bir araba olabilecek anlamına geliyor belki de. Tabii, potansiyeli tabii var yani. Ben yani şimdiden Aldım listemi.
Bu sevgili takipçimiz Onur Otlu'nun şeyini getirdi, Akma projesini getirdi. O da diyor ki şey yapıp para denkleştirip bir tane Peugeot 106. Ama böyle şey olmayan, Quicksilver falan, GTI olmayan 106. Tamamen fabrika şeyle ayarlarıyla donatıp saklayacağım. 20 sene sonra garantili klasik.
Bizim komşuda
modifiye edilmiş bir şey yok.
Bizim komşuda hiç kullanılmamış Anadolu var.
O süper.
Hiç kullanmamış. Adam araba kullanmayı bilmiyor zamanında. Bir arabam olsun diye almış, koymuş garaja.
Neden?
Eviyle iş yeri karşı karşıya.
Hayır, yani niye arabam olsun istemiş? Madem kullanmıyor.
Öyle bir araba, hani araba bir statü sembolü ya. Hani benim de bir arabam olsun diye almış. Ha, arabaya hiç ihtiyacı yok. Eviyle iş yeri aynı sokakta karşı karşıya.
Süper.
Sağa sola da gitmiyor. Yani dükkanı var, esnaf. Almış, koymuş. Şimdi satmıyor da, meraklı. Arabayı hafta sonları yıkıyor, temizliyor falan. Meraklı. Adam o şekilde, hani ara sıra böyle şimdi çıkıyormuş, şey yapıyormuş falan da, yani hiç Rolls'un kullanılmamış. Araba daha 10.000 kilometre değildir.
Bazı arabalar güzel klasikleşiyor, bazıları şey yapıyorlar. O kadar da başarılı klasikleşemiyorlar, ona da değineceğiz ayrıca. Şimdi tekrar biz doğuya doğru bir yönelelim. Suudi Arabistan'da bir hekim.
Doktor değil.
Doktor değil.
Yani bu nasıl denir? Şifacı. Ha, şifacı. Yani şey değil böyle. Diplomalı doktor değil.
Tamam. Köydeki kırıkçılar gibi.
Aynen, kırıkçı
şey,
gibi.
Bir şey işte.
Şaman.
Şaman. Şaman deme canım.
Niye? Şeyde Kızılderili kabilesinde o tedavi eder ya.
Olsun. Müslüman ülkede şaman olmaz, kızarlar bize. Şaman deme.
Salyangozda satılmaz diyorsun.
Evet.
Peki. Suudi Arabistan'da bir hekim, kadınların araba kullanmaları durumunda yumurtalıklarına zarar vereceklerini ve doğurganlıklarının azalacağını söylemiş. Muhalefet buna çok kızmış. Şimdi bu neden ileri geliyor? Hormonal bir etkileşim mi, yoksa emniyet kemerinin
konuşulması mı? Yok, orada bir kemik varmış. O kemik işte araba titreştikçe kemik.
Kemik leğen kemiği mi?
Yok. Başka bir kemik işte. Orada bir kemik yumurtalıkları sıkıştırıyormuş araba titreştikçe falan. Adam bir şeyler söylemiş.
Nasıl
de.
Nasıl yani? Şimdi arabaya bindiği zaman da sıkıştırmaz mı? Onu anlamadım.
Araba kullanırken işte gaza, pedallara basarken mi oluyormuş? Bir şey oluyormuş galiba. Adam işte kendince bir açıklama yapmış. Tabii bilimsel gerçekliği tartışılır bir açıklama. Suudi Arabistan'da zaten kadınlar araba kullanamıyorlar, yasak. Ama bu yasağın kaldırılması için uğraşan bir muhalif kesim var.
Eyvallah.
Kadınlardan oluşan bilhassa bir örgüt var. Hani böyle yasağa rağmen kullanalım, polis hepimizi birden hapse mi atacak? Falan gibi eylemleri oluyor böyle.
Tabii.
Ara sıra şey yapıyorlar. Yani bu adam da tutmuş demiş ki hani biz yasaklıyoruz, boşuna yasaklamıyoruz işte şey yapıyor, ama asıl rahatsız edici olan şey bizim için değil de, hani oradaki muhalefet bana ne artık, Suudiler ne yaparsa yapsın da.
Çok seversin niye?
Tabii pek sevişiriz kendileriyle. Şimdi adam kadını direkt bir doğum makinesinden ibaret olarak görüyor. Adam diyor ki hani kadının şu olur bu olur değil. Direkt işte kadın yumurtalıkları zarar görür, doğurganlığı azalır. Kadın işe yaramaz demeye getirmiş adam. Eyvallah. O noktada. Hani kadın demek yumurtalık demek. Yumurtalıkları şey yapmışsa at çöpe gitsin gibi bir şeye getirmiş birazcık.
Eyvallah. Verimsizleşiyor diyor.
Aynen.
Enteresan. Enteresan.
Bizim ülkemizden Irak olsun bu tarz zihniyetler diyorum ben.
Zihniyetten ziyade gerçekten bir şeyi varsa, ama zararı varsa bünye fizyonomiye de araştırması şey olabilir, faydalı olabilir.
Ya insanoğlu yaklaşık 200 yılı aşkın süredir araba kullanıyor. Hatta ilk motorlu sürüşü gerçekleştiren bir kadındı yalnız.
Karl Benz'in karısı.
Karl Benz'in karısı, evet.
Kocasından kaçırmış arabayı.
Evet.
Yani yakıt ihmalini de eczaneden yapmıştı. Yolda benzini bitiyor hesaplamadan çıkmış.
İlginç bir konu, bilmiyorum bakalım.
Enteresan, enteresan. İnşallah şeyi yoktur, gerçek payı yoktur.
Nüfusta bir düşüş yok. Bu kadar senedir araba kullanıyoruz. Vallahi tıkır tıkır oluyor bebekler.
Yoksa,
yani.
Yok, bir de şey kullanmasak, araba kullanmasak 250 milyon mu olacaktık? Ne
tabii
olacaktık?
Tabii.
Hadi bakalım. Üreticiler yeni modellere isim bulmakta zorlanıyormuş. Dünya üzerinde 800 bin tane model ismi şimdiden patentlenmiş.
Evet. Şimdi Amerika'dan aslında yine çıkan bir haber bu. Amerikalılar bu alfanumerik isimleri pek sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar. İşte A6 gibi, 308 gibi, işte E200 gibi, X5 gibi filan.
Onlar zaten bizim gibi
508 diye değil, 508 diye okudukları için
çoğunlukla. Tabii. 508 diyorlar.
Yani şey değil.
Pek hoşlanmıyorlar. Onlar, Amerikan üreticilerin tercihi daha çok böyle şey, kelimeden oluşan isimler. Sebring, Mustang, Impala.
Bizde de vardır bu. Kendi markalarımızda isim koyarken hep böyle şey, delikanlı isimler tırnak içinde olsun isteriz. Şahin, Doğan, Kartal.
Tabii.
Gerçi onun yanında daha böyle dandik.
Şamil.
Şamil. Tabii. Mesela? Atakan. Bizde bir araba yapsan, adını papatya koysan mesela insanlar şey yapar, tepki gösterir. Veya ne bileyim, daha böyle naif isim olduğu zaman çocuksal böyle küçük ince ruhlu isimler pek şey görmüyor, rağbet görmüyor. Amerikalılar da böyle demek. Şeyler iyidir aslında. Numaralı isimler iyidir. Ama son zamanlarda onlar da çok sıkışıyorlar. Problem oldu.
İşte,
Peugeot 308'de artık 8 rakamından daha fazla büyütmeyeceğini açıklamış. Orada kalacakmış.
Evet, baklar. Bunun sonu iyi değil. Gidiyor böyle.
Teknoloji çok kötü bir yere çıkıyor. O yüzden vazgeçmişler. İyi bakalım.
Geçelim.
Geçelim.
Yine markalardan devam edelim.
Aynen öyle.
Bundan geçen gündemde Levent abiler de bahsetmişlerdi ama onlar işin teknolojik boyutundan bahsettiler. Interbrand firmasının...
Bir yandan değinelim aynı mevzuya.
Interbrand firmasının yaptığı en kıymetli marka sıralamasında. Teknoloji firmaları en tepede tabii, Apple ve Google.
Süper.
Ama yine bu sıralamanın içerisinde hani ilk yüzde 14 tane otomotiv üreticisi var. Bizim ilgilendiğimiz Toyota 10. Mercedes 11. BMW de 12. sırada.
Onlara yakın bir de Honda vardı benim hatırladığım.
Honda da o 20'lerde galiba. 20 öyle mi? Bir şey. Volkswagen 34'tü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bu marka değeri tabii firma büyüklüğüne doğrudan alakalı bir şey değil.
Bugatti yok mu mesela?
Yok.
Bilinirlik. Ferrari.
Ferrari'nin olması lazım. Ya bu marka değeri daha çok hani o markayla satıldığı zaman bir ürün ne kadar kıymetleniyor.
Tabii.
Adamın derdi o. Mesela Rolls-Royce marka değeri belki hani çok tepelerde değildir ama arabası çok daha iyidir gibi.
Şey de diyebiliriz. En çok takip edilen ürün olarak da gibi. Bakabiliriz.
Ya şimdi mesela Toyota markası, özellikle bu adamlar bu araştırmaları Amerika'da tabii yapıyorlar daha çok. Toyota markası mesela Amerika'da çok fazla seviliyor. Sağlamlığı çağrıştırdığı için yani neye Toyota markasını koyarsan koy, insanlar direkt sağlamdır, iyidir diye
tabii,
o ürüne
doğru
saldırıyor.
Doğru.
Veya Mercedes konforu çağrıştırıyor, BMW doğru sportifliği çağrıştırıyor. Gitmese bile BMW logosunu görünce "Aa, iyi bu bak, güzel, hem de arkadan çekişidir, güzeldir" falan diye.
520 iyi.
Tabii.
Tabii.
Yani adamların üzerine durduğu şey bu. Geçelim. Zaten geçen haftanın haberi aslen bu. Levent abiler de bahsetmişlerdi biraz.
Tamamdır. Şimdi yine Amerika'dayız. Bu sefer marka değeri çok yüksek olmasa da gönüllerin markası Hyundai.
Evet.
Haberimizin yıldızı.
Gariban dostu.
Gariban dostu. Emekli dul yetimin bacanağı, Amerika'da maaşları ödenmeyen kamu çalışanlarının kredi ödemelerini maaşları ödenmeye başlayana kadar faizsiz ertelemiş.
Evet. Şimdi bu Amerika'da
artmış tabii.
Tabii. Ya Amerika'da bu devletin kapanma hadisesi oldu ya işte,
tabii,
ilginç bir durum. Hani bir açıp kapatacağız, şey kapatıp açacağız filan dediler. O arada bazı kamu çalışanları
güvenlik ipte başlatın diyenler tabii de oldu, silahsız, şeysiz.
Tabii. O dönemde işte kamu çalışanları maaşlarını alamıyorlar. Amerika'da da peşin parayla araba alan çok az sayıda insan var. Herkes krediyle, uzun dönem krediyle alıyor arabasını. Şimdi tabii, bu şekilde araba almış kişiler maaşları da ödenmeyince onların bizdeki gibi böyle bir hani para biriktireyim, şey yapayım derdi de yok. Çünkü onlar çok düzenli ekonomiye alıştıkları için
tabii
nasıl olsa maaşım yatacak, aydanaya şey yapacak diye hesabını yapıyor. Bir anda maaş kesilince adam böyle ortada ayazda kalıyor. Şey yapmışlar, demişler ki hani maaşını alamayan çalışanların ödemelerini maaşını alana kadar erteliyoruz. Maaşlar tekrar ödeyene kadar erteliyoruz. Valla Amerikan üreticileri bile böyle bir şey yapamazken onlar hani en fazla GM ordu mensuplarına indirim yapıyor. Yapabildikleri o. Onlar bile böyle bir şey yapamazken Amerikan halkının gönlünü kazanmış.
Ki Hyundai'nin Amerika'da zaten satışı yıllardır var.
insanların çok da sevmediği bir şeydir, firmadır. Neden? Bizde nasıl Kore'nin Şahin'i diye aksentleri kötülüyorlarsa, orada da logoları benzediği için fakir Honda'sı diye Hyundai.
Evet. Eski modellerinde Honda'nın çakması gibiydi bir zamanlar. Doğru. Ama şimdi yine tutuluyor bayağı. Hyundai ve Kia Amerika'da seviliyor.
Yani sevilmeyecek de yanları yok. Biz de burada çok seviyoruz. Yani şeyleri, tasarım dilleri çirkin olabilir. Bakınca karizmatik olmayabilirler ama mekanikleri çok sağlam. Güzel. Desteklerini de verdikleri sürece bizim hiçbir şikayetimiz olmaz.
Evet.
Marka değeri kuvvetli markalardan biraz da bahsedelim.
Evet. Elitist olduğumuz için biz böyle devam ediyoruz.
Hyundai'den çok haz etmedik şimdi böyle bir
kekler. Yani ne gerek var ya öyle ucuz gariban işi arabalara.
İşte o bakır tadını şey yapalım diye atlayalım. Hemen Mercedes'in üç köşeli hızını çakıyoruz bu haberde. SLA, SLA veya nasıl okursak. Roadster planları yatmış, ölmüş.
Şimdi SLA ne diyecek herkes? SLA veya SLA çıkması beklenen bir arabaydı. A serisi platformunu kullanan önden çekişli Roadster modeli.
TT'nin
Mercedes olanı. Aynen. Kısaca. Mercedes bunu yapacak deniyordu. Hatta Mercedes'ten de bu yönde haberler geldi. Ama son gelen habere göre SLA gelmeyecek. Ama onun yerine CLA modelinin station wagon versiyonu, sportif station wagon, shooting brake.
Yakışır. Tıpkı şeyde söylediğimiz gibi, Seat Leon için söylediğimiz gibi.
Tabii.
Yani böyle bir arabanın gideri var.
Yakışır da. Arabanın tamamı çok fazla alçalıyor. CLA'de evet. De o sorun var yani.
Evet.
Arka kısımda kafayı eğmeden oturmak mümkün değil.
Ya sen Mercedes kullanıyorsun Meriç. Niye arkana bakasın? Bırak geçmişte doğru kalsın diyorsun. Bütün kötülüğü.
Niye arkama bakacaksam evet. Shooting brake'i ne yapayım o
adam
zaman?
Adam sana uzaktan bakınca şık görünüyor. Adam sana hedefleneceğin şeyi koymuş, nişangahı koymuş radyatör rızgarasının üstünde. Mercedes yıldızı var ayakta duran.
Bakacağın yer orası.
Ona doğru. Ona da koyacaksın tabii.
Yok, onun yıldızı orada durmuyor ama.
Duradabilir. Opsiyon. Rızgaranın yani. Ortasında standart geliyor da. Farklı bir alanında opsiyon. O nişangahtır Mercedes kullanıcı. Hatta o yamulduğu zaman arabam sağa çekiyor diye servise giden var. Serviste onu düzeltmişler, tamir olmuş. Yeni GLK da görüntülenmiş, kamuflajlı haliyle.
Evet.
Eskisinden biraz daha güzel olacak gibi duruyor diye.
Şey, valla GLA
ümidimiz var.
Nasıl yaparlarsa yapsınlar eskisinden güzel olacak
GLK
zaten.
GLK orada bir karıştırdık onu.
Karıştırdık onu.
GLA yeni gelecek inşallah.
GLK
hani şeye benzeyen değil mi? Çok affedersin. Hani Mercedes G serisi sanki dayak yemiş de. Ondan sonra
G şey serisini olmuştu. Suya bırakmışlar. Çekmiş.
Ama böyle düzgün çekmemiş.
Evet, bir deforme yani. Olmuş. Ya bu GLK şey nasıl yaparlarsa yapsınlar daha güzel olacak.
Yani.
Eskisinden. Çünkü çok çirkin bir araba.
Öyle.
Yani, biçimsiz Mercedes'in bir araba.
Köşelerinden kurtulup biraz ovalleşse, biraz bu...
Yok, onu yaptılar, makyajladılar. Yine olmuyor Meriç.
Ya onu şey yapacaklar, şimdi biraz BMW 3 serisine, X3'e pardon, birazcık da Audi Q5'e şey yapmışlar, böyle benzete, hani onlarla rekabet edebilecek bir araba yapmışlar.
İyi bakalım. Şey geldi, Range Rover Evoque'un karşısında yine duramayacak gerçi. Bir CLC vardı, unutmaya çalıştım. GLK'yı da şey yaparsak, tamir edersek güzel olacak. Audi de Q serisinden yürüyor. Yine çok sevdiğimiz markalardan.
Evet. Editistiz çünkü.
Audi yaşasın Q1. Bir numara araba. Ne dersin Emre abi?
Valla ben pek hayırlı bulmadım bunu.
Allah Allah. Yani, sen elitist değil misin?
Elitistim ama yani ne bileyim ben bu A1'in crossover versiyonu. Bir zamanlar cross polo vardı.
Evet.
Onun
Dacia Sandero Stepway var onun mu?
Evet evet. Onun işte deri koltuklusu olacak. Ya bu şimdi arabanın gelmesine daha çok var. 2016'da gelecek. Biz şimdi A1'e direkt endeksliyoruz ama Volkswagen Polo ve Audi A1 o zamana büyük ihtimalle yenilenir. Tabii. Yenilendiğinde de MQB platformuyla gelecek. Hı-hı. MQB modeller olduğu için Polo'da ve A1'de burulma çubuklu arka süspansiyon kullanılsa dahi şeyde bu Q1'de adamlar
Tiguan hani, yapabilecekler kısa bir tabii, mesafesiyle.
Çok noktadan bağlantılı süspansiyon yapabilecek.
Tabii.
Yani Haldex, çok daha farklı bir şey. Geliyor. Tabii. Haldex'i 4 çeker yapacak veya 4 çeker olmasa bile hani yerden daha yüksek biraz daha kullanışlı bir şey yapabilecekler.
Benim kafam biraz karıştı mı Emre abi? Tam şey yapamadım şimdi hatırlayamadım. Sen yardımcı olursan sevinirim. Audi A1'in Sport Quadros'un satışa sunmuş muydu sınırlı seride?
Sunmuştu. Onu çok noktadan bağlantılı süspansiyon vardı. Quattro da vardı.
Tabii.
Ama o araba çok az sayıda üretildi ve özel olarak üretildi. Tabii. Şimdi onu seri üretime...
Bunun olabilir belki.
Olabilir. Onu seri üretime geçiremiyorlar.
Tabii.
Çok maliyetli oluyor. Platformda...
Çok yüzeye girdi zaten.
Tabii. Ya o İngiltere'ye 30 tane mi ne gelmiş ondan tabii. Galiba. Sadece zaten 300 tane falan üretildi aha. O arabadan. İngiltere'ye 30 tane gitmiş. Hepsi de arabaların soldan direksiyonluymuş.
Ona rağmen
31'den kapış kapış gitmiş. Bir haftada mı hepsi birden satılmış. Yani çok güzel bir araba.
Evet. Ben onun karda drift yapan videosunu izlemiştim. Yani o boyutlarda Quattro seçeneği muhteşem bir şey.
Ya zaten Meriç bugünkü en büyük sıkıntı arabaların ciddi şekilde ağırlaşması. Hangi evet. Klasmanda olursa olsun bütün arabalar büyüdü ağırlaştılar. Dolayısıyla da eski şeylerini kaybettiler. Eski çevikliklerini kaybettiler. Şimdi bu A1 veya Q1'in sempati uyandırmasının sebebi de insanlarda şey olması, hafif olması. Çünkü evet. Gövde küçük. Eski spor arabaların, eski Sierra Cosworth'un, Escort Cosworth'un gövde ağırlığını A1 boyunda anca yakalayabiliyor üreticiler.
Evet.
Ona kocaman motor sokuşturunca da insanlar şey yapıyorlar, başta garipsiyorlar ama gidişi falan bakıyorlar ki özlenen tadı veriyor. Şimdi arabayı hafifletmenin iki yolu var. Ya fantastik malzemeler kullanmak lazım ya da güvenlik sistemini birazcık elden geçirmek lazım. Fantastik malzemelerin kullanımını da bize en güzel şey getirecek. Elektrik devrimi getirecek. Evet. Bunun öncüsü de Tesla. Amerika'da
yanmazsa getirecek.
Değil mi? Yanıp da yamulmazsa alüminyumu. Şimdi nahoş bir haber gerçi ama yani şeyi teknolojinin kaçınılmaz sonu bu. Kullanılan teknolojinin. Yolda fırlayan bir taş parçası bahsediliyor. Pilin zırhını vermiş. Ondan sonra da araba cayır cayır yanmış mecburen. Ya itfaiye gibi zor söndürmüş. Söndüremez diye tahmin ediyordum ben. Çünkü yani lityum polimer pillerin envai çeşidiyle şeyimiz var.
Şimdi sen onu zaten RC Hobi bölümünde zamanında anlatmıştın. Hı-hı. Bir yanmaya başladı mı suyun içinde bile yanıyor o piller. Adamlar hiçbir şekilde söndürememişler. Tabii. En sonunda pilin üzerinde yeni delikler açmışlar. İçine su pompalamışlar.
Yani tabii. Mantıklı.
O şekilde şey söndürebilmişler.
Arabayı toprağa gömmeleri lazım.
İtfaiyecilerin ben deneyimlerini okudum. Ya anlattıklarını okudum. İtfaiyeci diyor ki yani işte üzerine köpük sıkıyoruz, yanmaya devam ediyor. Su sıkıyoruz, yanmaya devam ediyor. Sönmüyor.
Cehennemden gelmiş çılgın Tesla.
Şimdi Tesla böyle bir yangın ihtimalini düşünmüş. Hmm. Pilleri, bataryaları ateş bariyerleriyle, yani ateşe dayanıklı bariyerlerle birbirlerinden ayırmış.
Evet.
Biri yanmaya başladığı zaman diğeri yanmıyor. Bu yanan sadece tek bir pil.
Tabii.
Ama hani Tesla bunu düşünmüş bile olsa yanmaya bir kere başladığı zaman sönmüyor.
İşte cürmü kadar yere gül, cürmü büyük zıkkının.
Aynen öyle. Yani en sonunda işte bayağı bir yaygarası oldu bunun. Hani bizim burada Tesla satılmadığı için pek duyulmuyor, şey yapılmıyor ama Tesla hisselerinin değeri düştü filan. İşte 12 küsur dolarmış, 11 dolar civarına düşmüş. %10 civarı bir neredeyse. Değer kaybı var.
Bayılıyorum bu borsa manipülasyonlarına da.
Tabii. Ama demişler ki hani çok olağanüstü bir durum. Hani yerden bir parça taş kalkacak. İşte öndeki arabanın tekerleği vasıtasıyla bir parça taş kalkacak. Tam öyle bir yere denk gelecek ki.
Alttan girmiş olması lazım.
Alttan,
değil mi?
Bunu alttan giriyor.
Pilleri altta çünkü tabii. Tesla'nın.
Alttan giriyor. Öyle bir yere denk gelecek ki panjura değil panjurun altından pilin üzerine tam denk gelecek filan. Çok arabaya demiş tesadüfi bir şey.
Artı 100 kilo rally masrafı teknolojisi, rally teknolojisi. Artı 100 kiloluk ağırlık, üstelik de ağırlık merkezinde aşağı çekeceği için daha da faydalı bile olabilir. Zırh pilin altına, çelik zırh yapılır.
100 kiloya gerek yok. Şu ya,
sağlam olsun, Amerikan çeliğinden yapsınlar.
Volkswagen'in cross modellerinde kullandığı plastik kaplama vardı altında. Ya mesela işte, o da olabilir.
Evladiyelik çözüm, kurşun geçirmez olsun diye.
Hem mayın patlarsa da bir şey olmaz değil mi?
Tabii. Tamamen kurtarsınlar. Yani değer kaybı falan dedik. İşte şey bunlar manipülasyon işleri. Araba borsası, araba piyasası enteresan.
İkinci elde hele.
İkinci. İşte az evvel ondan bahsediyorduk ya. 106 alsak klasik olur mu veya komşunun hiç kullanmadığı Anadolu. Acaba hiç çürümüş müdür yoksa ileride klasik olur mu o da? Kesin klasik olanlar işte herkesin istediği fakat hiçbir yerde bulamadığı araba. Yani rejilisi bu. Bu da Ferrari 250'ye cuk oturuyor. 1960'ların GTO modeline. Gran Turismo Omologato. Normalde Amerikan GTO'su da var. Pontiac. Onlar gasoline tire oil diye şey yapıyorlar açılımını. arabanın sarf malzemeleri. Bu da şey, Ferrari GTO'su yarışa katılabilmek için, Le Mans yarışa katılabilmek için belli bir sayıda üretilmesi lazım arabanın. Binek versiyonu da olması lazım. Bu da homologasyon modeli işte. Yarışa katılabilsin diye araba mecburen ürettikleri.
30 tane mi? 40 tane mi?
25 tane diye biliyorum ben ama farklı şeyleri de var, versiyonları da var.
Öyle bir şey. Çok harika bir araba ama.
Ama şeydir, tamamen İtalyan işçiliği ve sevgisiyle üretilmiş. El yapımı olduğu için çok nadidedir. Sağ kapısı sol kapısından bir santim uzun oluyor bazı örneklerin. Kaputu yerinde bir şekilde oturtulmuş ama tam simetrik değil. Elde döve döve yapmışlar karoseri. Karoser mesele değil zaten. Esas mevzu motor. V12.
Maşallah.
6 karbüratörüyle çılgınlar gibi. Tamamen açık 4 egzoz arkaya kadar uzanıyor. Sürüşü inanılmaz keyifli ve V12'nin hacmi çok küçük. Şeyine göre, silindir sayısına göre. Bu da arabanın müthiş hafif olmasını sağlıyor. Stirling Moss'un kullandığı iğrenç yeşil şey vardı, Ferrari vardı. Adamlar İngiliz pilot diye gıcıklık olsun maksadıyla boyamışlar sanki. O araba bile çok komik bir rakamdan satılmıştı. Şimdi 52 milyon dolarlık şey, yeni fiyatlı çıtayı biraz daha yukarı çekmişler. Evet. Seneler geçtikçe galiba bu el değiştirmelerde aynı arabaların fiyatı daha yüksek.
Şimdi en pahalı, işte ikinci elde şey, zaten ikinci elde hepsi de, en pahalı klasik araba deniyor şu anda. Ama şöyle de bir şey var. Hani bu böyle olduğu iddia ediliyor ama bu da kesinleşmiş bir şey değil. Çünkü bu hani açık satışlardaki en pahalı. Bir de bazı satışlar var. Onlarda hani değer açıklanmıyor. Ne kadar olduğu bilinmiyor. Bazı çünkü daha kıymetli arabalar falan da var. Daha eskiye ait Bugatti'ler falan var.
SSK'ları var. Hitler'in arabası falan.
Yani onların ne kadara satıldığı şey yapıldı bilinmiyor. Bu şimdilik deniyor. Hani şu anda açık satışlarda satılan en pahalı araba.
Evet. Şeyde,
geçelim gibi. Biraz tuzlu bize. Elitist de olsak ona rağmen pahalı ya.
Yok ya, ben çok hoşlandım bu haberden. Aşırı evet. Derecede tatmin oldum. Muhteşem. 250 GTO'nun da deminden beri düşünüyorum. Bir taraftan motor hacmini şeyidir.
3 litre falan olabilir mi acaba?
375. Ferrari'lerin motor hacmi şeye göre hesaplanır. Daha doğrusu model isimleri silindir. Tek silindirin hacmine göre hesaplanır. Bunun bir silindiri 250 cc'den 12 çarpı. Hmm. 250 cc öyle bir şeyi vardır, güzelliği vardır, cilvesi vardır. Mesela 355 ya da 348, 3.4 litre 8 silindir. Sonraki modellerde böyle devam etmiş. 250-275 GTO ve Kaliforniya'ları takip ediyor Amerikan versiyonları. Onlar o kadar da şey yapılmadı. Onlar o kadar da sevilmedi. Ama yani şeyler, müşterilerin çoğu da Amerika'dan çıkıyor bu tarz arabalara. Çünkü Amerikan piyasasının dünya pazarında bir şeyi var, yol gösterici hali var. İnsanların beklentileri, müşterilerin talepleri orada biraz daha böyle rahat mı diye.
Orada bir de bu arabaların bakımı da kolay, sürecek yollar da uygun.
Doğru doğru, yolun yapısı özellikle. Evet. Bir de Amerikalılar çok şeyden anlamayan adamlar, hani sürüş keyfi, bileğine çok güvenmeyen adamlar. O yüzden arabaları mümkün olduğu kadar daha güvenli hale getirilmesine ön ayak oluyorlar. Şimdi BMW'nin de yeni M5'te 4 çeker sunması galiba bu Amerikan pazarının beklentilerine yönelik bir hareket oluyor. Özellikle kuzey kesimlerde, bozuk şeylerde.
Ha şimdi bu
yağmurlu yollarda.
BMW'nin M departmanında işte bir düşünce almış insanları. M5'in muadili arabalar, Mercedes E63 AMG, işte Audi RS6, Porsche falan böyle. Adamlar şey yapıyorlar, Panamera'nın galiba bir şeyini evet. Hesapla. Turbo S miydi Panamera'nın, hangisiydi?
Biri vuruyor.
Ona, M5'e denk muadil modeli.
Aston Martin Rapid veya şey, Maserati Quadroporte girmesin oysa abi.
Onlar girmiyor. Adamlar diyorlarmış ki ya bu arabalar da hani bizim rakibimiz ama bunlar 4 saniyede işte tamamlıyor. Biz 4.2'de çıkıyoruz 0-100 kilometre hızlanmada.
Amerikalıların baktığı parametre de o.
Niye biz 0.2 saniye gecikiyoruz? Vah vah diyorlar. Çünkü araba sadece arkadan çekişli, kalkışta patinaj yapıyor tam güç verdiği zaman. Evet. Tam gücü nasıl verebiliriz? 4 çeker. Rakiplerin hepsinde 4 çeker var. Mercedes E63 AMG'de opsiyonelmiş bu. Audi RS6'da standart. Ama Mercedes'in satışlarına bakmışlar. E63 AMG satışlarının %90'ında 4 çeker sistemi tercih edilmiş. Tabii. İstenmiş.
Arabayı 80 kilo ağırlaştırıyor bildiğim kadarıyla. Mercedes'in
ama yol tutuşa çok şey katıyor.
Hiçbir şey 80 kilo.
Yani fazladan bir yolcu taşımak gibi.
Aynen öyle.
O arabada ama özellikle.
Çok işe yarayan bir yolcu.
Çok işe yarıyor. Yani geçmeyi planlıyorlarmış ama adam demiş ki hani hiç kimse keyfini bozmasın. Sadece M5'te geçiyoruz. Şeyde hani M6'da falan da geçilebilir de M3 ve M4'te olmayacak.
Yani şeyler BMW'nin kozu şu anda drift piyasası. Avrupa'da da çok sevilen insanların şey yaptığı, Uzak Doğu'da da çok rağbet gören etkinlik nedir? Arabamızın lastiklerini nasıl daha çabuk bitiririz, cayır cayır. Aslında müthiş tehlikeli, müthiş gereksiz hareket trafikte yapılması. Ama şey, hani bu güç rakamlarında bir de BMW de artık turboya geçti. Eski 507 beygirlik V10 olsa biraz daha da rahat, gaz tepkisi keskin. Şeyler tabii sıkıntı. Dört çeker olmayınca bu güç ve bu cüssedeki arabalarda drift hareketi de sıkıntı. Çünkü Allah korusun önünüze bir şey çıktığı zaman duramıyor araba.
Tabii.
Hele ki yan vermişken.
Dört çeker yapmayı veya en azından opsiyon sunmayı planlıyorlarmış.
Yani şey önemli, güvenlik kaygısı mühim ne olursa olsun. Şimdi bir de arabaları kullanan insanların şey olmaması söz konusu. Yeterince konsantre olmaması da söz konusu. Yani biz şimdi hep sanki günlük hayatında sportif araba aldığı zaman 7-24 yarış tulumuyla gezen, kafasında kask sürekli adrenalin peşinde koşan insanlarmış gibi müşteri bir algı oluşuyor. Değil, adam yolda giderken...
Öyle değil mi?
Ya bildiğim kadarıyla değil, yolda gördüğüm örnekler pek öyle değil. Kendi üzerimizden konuşmayalım. Şeyler, sürücüler akla hayale gelmeyecek şeyler yapıyorlar yolda giderken. Burnunun derinliklerine seyahate çıkandan tutun da o esnada arabanın abuk subuk hiç görmediği yerlerindeki düğmeleri kurcalayanlar, cep telefonunu aktif olarak kullanıp internet trafiğinden kopamayanlar sık sık kaza haberlerine
konu. Dur kalk trafikte, Twitter'dan tweet dur, atayım derken.
Dur kalk trafikteyse de Meriç, virajlı yolda da deneyenler. Ben iyi şoförüm, bileğime güvenirim diye direksiyonu iki parmağından tutup sonra lastiği patlayınca telefonu tersten gören adamlar var Twitter'ı. Ummadı açıdan. Evet. Kullanan adamlar var.
Bu kuş yani niye böyle oldu diye tabii şey yapıyorlar bir de.
Tabii. New York eyaletinde bunu önlemek için yollara şeyler konmuş. Mesajlaşma alanları konmuş. Emniyet şeridi gibi.
Evet. Ya emniyet şeridi gibi değil de bu kamyoncular için servis alanı, dinlenme alanları vardır ya, onun gibi küçük, bizim buradaki sahil yolundaki küçük otoparklar gibi.
Aynen, küçük cep.
Küçük cepler yol kenarında. Hani adam duracak, ne yapacaksa tweet mi atacak, Facebook'a mı bakacak, mesaj mı atacak, orada işini görecek.
Tabii,
ondan sonra devam edecek.
M5 almış mesela adam. İki tweet arasında yeteri kadar seri hızlanamıyor arkadan itiş. Dört çeker sayesinde şimdi daha iyi iki cebin tabii arasında hızlanacak.
Ya direkt şimdi şöyle de bir şey yapmışlar New York polisi. Yüksek kamyonetle geziyormuş. Kamyonetle gezince ekstra yükseltilmiş kamyonette. Tabii. Bütün arabalardan şöyle
içeride
bir içeride ne oluyor onu görüyor. Önceden tabii polis de aynı seviyede olduğu zaman yükseklik olarak tabii baktığı zaman adam telefonunu aşağıda tutarsa hiçbir şey göremiyordu.
Zaten kim telefonu göz hizasına kaldırır ki kullanırken?
Şimdi polis yukarıdan bakıyor. Yani adam arabanın içinde ne yapıyor? Telefonla mı oynuyor? Başka bir şeyle mi oynuyor? Görüyor.
Bak şu bizim anlam veremediğimiz klas marka şeyler var ya, camın üstüne takılan, senin Polo'da da vardı.
Evet, evet.
O çok işe yarayabilir bu durum.
Evet. Ben söktürmeyeyim onu. Telefonla oynamayı çok seviyorum çünkü.
Harika. O meğer onun için tasarlanmışmış. Evet. Yeni anlıyoruz.
Yoldayken yılan oynuyorum.
Harika.
Geçelim.
Vazgeçilmez. Şimdi yine otomobil üreticilerine dönüyoruz. Şeyden, polis geçirmez şey gardından, cam gardından sonra EPA'dan bir şey gelmiş. Bütün otomobil camiasına, otomotiv camiasına bir otomobil testlerini adam gibi yapın. Gerçekçi yapın, müşterileri yanıltmayın.
Bunu birazcık da şaka yollu yapmışlar bu ultimatomu. Basın açıklamasında demişler ki otomobil üreticilerinde çok becerikli test sürücüleri var.
Tabii. Evet.
Demişler maşallah ne kadar da becerikliler.
Dikkatli,
kimse,
dikkatli.
Kimse onlar kadar az yaktıramıyor demişler.
Tabii.
Şimdi arabaların Türkiye'de sadece katalog verisi vardı. Amerika'da buna çok önem veriyorlar. Camına etiket yapıştırıyorlar sıfır enerji arabalara satılırken. Enerji verimliliği gibi tüketim verisini yazıyorlar. MPG cinsinden. Tabii. Yani bir galonla kaç mil yapıyor? Şehir içi ve şehir dışı. Bunun belirlenmiş standartları var. Bu EPA denen kurum da Amerika'da bu emisyonlara bakan işte devlet kurumu. Şimdi üreticilerin iddia ettikleri tüketim verisiyle normal hani sürücülerin elde ettiği tüketim verisi zaten farklı. Eskiden beri farklı. Evet. Hani o zaten ayrı bir üçkağıtçılık.
Burada bilindik hileler vardı. Yani çok sık kullanılan. Arabanın parça birleşim yerlerine şey çekmek.
Tabii. Koltuklarını çekmek. Söküyorlar. Tabii. Klimasını iptal ediyorlar. Her şeyini. O şimdi onları bir ara anlatırız belki onu.
Dikiz aynalarını söküyorlar hatta.
Şimdi orada zaten bir fark vardı. Onun haricinde o arabaları bir de EPA alıp test ediyormuş. Hmm. EPA da profesyonel sürücüye test ettiriyor. Hani diyor ki...
iyi sürücü bulamamış.
Hani diyor ki EPA, bak kardeşim tamam amatör sürücü zamanla vites değiştiremiyor. Gaza düzgün basamıyor, ayarsız kullanıyor. Eyvallah. O senin değerinden fazla yakıyor da. Ben de burada profesyonel pilotu kullandırtıyorum. Ben niye daha fazla yaktırtıyorum? Bu işe bir ayar yapın diyor. Biraz daha gerçekçi, gerçek yaşam senaryolarıyla test edilmesini söylemiş şeye. Hani şimdi böyle bir ceza kesme falan yok da bir uyarı gitmiş. Çünkü firmaların ortalama tüketimleri 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam %1,5 mu ne fark ediyormuş EPA verileriyle. 2010 yılında 2007'de %1,5, 2010 yılında 2 küsüre çıkmış bu. Şu anda söylemiyorlar ama %4-5 olması bekleniyor.
En son Ford'un bir rezilliği vardı. C-Max Hybrid'de yaptı. Hmm, evet. 7 MPG yanlış hatırlamıyorsam yukarıda bir değer göstermişlerdi. Combined'da karışık olanda. Ondan sonra özür diledi bütün müşterilerden falan. Yenilendi bütün o EPA arabaların üstüne asılan kağıtlar falan.
Ya bunu hepsi yapıyor işte. Bütün üreticiler yapıyor. Tabii. Markanın yaptığı üç kağıtı yıllardır yapıyorlar.
Mazda yapmıyormuş.
Doğru. Doğru. Orada güzel örnekler de var. Tek tük.
Tek tük.
Tek tük. Bizim pazarda bir de işin içinde şeyler giriyor tabii. Profesyonel sürücü, amatör sürücü farkından ziyade arabaların rodajı. Motor açılmadan henüz şey yapılıyor.
Tabii.
Kullanıcının eline ulaştırılıyor. Artık rodaj bitti falan deseler de özellikle bu düşük maliyetli, yüksek sıkıştırmalı turbo motorlarda büyük sıkıntı var rodaj hususunda. Eğer alan kullanıcılar prosedüre dikkat etmezlerse hem yağ yakıyor araba hem kompresyon kaçağı oluyor hem yakıt tüketimi biçimsiz oluyor. Ne kadar motor ateşleme tertibatı şey olsa da yani sırf üreticilere şey kesmemek lazım da faturada kesmemek
şimdi
lazım.
Şimdi yüksek sıkıştırma oranı aslında başa bela bir şey. Tabii. Turbolu girince işin içine başa bela bir şey. Şimdi onu mesela tamam atıyorum Porsche yapıyor, Ferrari yapıyor, Lamborghini yapıyor ama onlar nasıl yapıyorlar? Yani o öyle bir motor yapıyor ki zaten lüks bir araba parası sadece motorun maliyeti.
Tabii.
Yani adam öyle bir işçilik, öyle bir şey kullanıyor. Ondan sonra onda tamam problem yaşanmıyor. Yani diğer tarafta sen onu gidip de atıyorum Volkswagen Polo'da, Seat Ibiza'da, Peugeot 208'de filan öyle bir motor kullandığın zaman haliyle çok pahalıya üretemezsin o motoru. Bazı şeylerden kısacaksın. Kıstığın yerde malzeme kalitesi, işçilik kalitesi.
Bir de alan adamın da şeyi önemli. Kullanım.
Niyeti.
Niyeti çok doğru. Bakış açısı. Lamborghini müşterisi potansiyel biraz daha böyle ununu elemiş, eleğini asmış. Veya şey yapayım. Hani.
Bulaşmayın harcarım modunda.
Şeyler, Polo GTI'ler de daha yeni hevesli. Alayım hemen gaza nasıl daha çok basarım, devir kesiciye girmeden nasıl vites değiştiririmin denemesini evet. Arabayla yapıyorlar. Daha ham şoför. Öyle olunca büyük sıkıntı yaşanıyor.
Yani birazdan geleceğiz Nissan GTR'la ilgili bir habere. Ama arada bir atlayalım onu. Audi A3 Sportback.
İşte aynı kafada, aynı mantalitede bir başka otomobil. Birazcık daha pahalısı yalnız.
Evet, Polo biraz GTR. Daha pahalısı. RS3. Audi'nin RS serisi modelleri station wagon oluyordu.
Evet. Sonradan bozdular biraz. Sedan da soktular işin içine.
Evet ama aslında station. RS6 falan hep station'dır. Şimdi A3'ün de bir RS versiyonunu yapalım demişler. A3'ün station'ı yok. Nasıl olacak? Sportback'i yapalım demişler. Bildiğimiz 5 kapılı.
O da zaten station özentisi. Tavan raycıkları da var.
Tabii. Hem arkası biraz daha uzun.
3. camı, kelebek camı bayağı büyük çene.
Doğru.
A3 Sportback'i RS3 versiyonunu çıkaracaklar. Güzel bir araba olacak. 2,5 litre bu bizim burada yok da Amerika'da Golf'lerde, Jetta'larda filan şey yapılan 2,5 litrelik motor bloğu o atmosferiktir. Ona turbo desteği verecekler. 340 beygir güç almayı planlıyorlarmış yani o civarda.
Olur, neden olmasın?
Güzel bir motor.
Tabii. Güzel, verimli bir motoru. Vallahi çok güzel bir araba olur. Ha, burada pek satılmaz. Pek ilgilenen olmaz. Ama şöyle bir şey olur. RS3 casus fotoğrafları var, kamuflajlı. Pek bir şey anlaşılmıyor. Yani Sportback'ten pek farkı anlaşılmıyor ama mutlaka özel tamponlarla, özel ızgarayla falan gelecek.
Audi RS serisinde ama esprisi odur. Yani niye insanlar gidip de 911 turbo yerine RS6 alır veya ne bileyim RS4 alır. Dışarıdan bakıldığı zaman pehe station wagon densin arabaya. Biraz da modifiye etmiş yalandan ibiş. Jant falan takmış, kanat takmış. Geri kalanı station wagon görüntüsünde. Ama performansı 911 turboya rahmet okudur.
Tabii. Ya şimdi mutlaka hani kendine özel tamponu, jantı falan olacak.
Ama abartılı bir...
Ya çok abartılı şey olmaz. Bir
S-Line'a mı geliyoruz? S-Line paketi.
S-Line'larda falan onun detayları kullanılır. Ayrıca onun body kitleri mutlaka gelir.
Aynen öyle.
Türkiye'de de Audi'nin en popüler modellerinden biri A3 Sportback.
Bizim yolda gördüğümüz C22 AMG'ler gibi. Yine.
Tabii.
İnsanlar.
RS3 görünümlü.
Tabii. 1.6 TDI.
Şey yapacağız, 1.6 TDI.
4 egzoz çıkışı var ama sadece en sağdaki duman püskürtüyor.
Diğerleri pırıl pırıl, hiç kullanılmamış. Aynen. Hatta diğer taraftan uygun açıdan bakınca arkası gözüküyor.
Alman teknolojisi, üstün Alman teknolojisi hatta yeni intikal eden bize. Garip. Japonlar da boş durmuyormuş bu arada. Evet. Spor otomobil talebine daha iyi yanıt verebilmek için. Nissan GT-R'e daha çok şey veriyorlar. Daha çok ehemmiyet veriyorlar. Fabrikadaki rolünü arttırıyorlar. Normalde 4 kişi bir GT-R motoru yaparken şimdi artık 5 kişi onlara şey yapacak. Sonra 5. kişi eklenecek. Daha hızlı motor üretecekler.
Evet, bir sonraki nesilde Nissan GT-R üretim kapasitesi artırılacakmış. Şimdi bu kapasiteyi kısıtlayan şey senin de söylediğin gibi 4 kişi sadece GT-R motorunu şu anda montajında çalışmakta. Hani 4 tane kalifiye adam var onu yapabilen. Nissan yetkilisi konuşmuş, demiş ki 5. adamı da yetiştiriyoruz. Hani 5. kişi de gelecek. 5. kişinin gelmesi GT-R üretiminin %25 artması demek.
Tabii.
Çok tutuluyor. Çok sevildi. Belki Nissan bile bu kadar sevileceğini beklemiyordu.
Besbelli.
Öyle bir zamana denk geldi ki hem Need for Speed'de falan bir reklamı yapıldı. Artı tabii. YouTube'un patlama yaptığı dönemde, tam bu araba videolarının falan şey yaptığı dönemde herkes modelini bile bilmeden işte Ferrari'yi tokatlayan Nissan mıydı ya, öyle bir araba varmış falan diye. Böyle bir anda bir meşhur oldu GT-R.
Ya benim internette gördüğüm çok güzel bir fotoğraf vardı. GT-R kullanıcılarından bir tanesi zaten kapıya digiz aynasının yanına yapıştırmış. Neydi bakayım? 4 tane ters Porsche logosu, 2 tane ters Ferrari logosu, 3 tane de ters Lamborghini logosu. Yan yana dizmiş onları. Avcı, savaş pilotu gibi.
Tabii.
Yediklerini oraya yani yapıştırıyor birer birer.
Şeyde mesela Nissan'ın bu GT-R şu anda bu kadar patladı, şey yaptı ama GT-R'dan önce Skyline vardı. Kimse tanımıyordu.
Tabii. Skyline de şey diye bilinir. Altında mavi neonları, iğrenç vinilleriyle hızlı
dışarıdan bakınca şeydir, sedan falan gibi çok şey, sade bir araba gibi gözükür ama
aslında haksızlık da etmemek lazım. Nissan Skyline de iyi bilinen modellerden. R33'ü bilinmez. R34 kasası yine popüler kültürün tanıdığı arabalardan. Birkaç sene evvel, yanılmıyorsam 2006 ya da 2007 olacak, Türkiye'ye bir tane gelmişti. Mavi GT-R Ankara'ya gelmiş, bir dolaşmış gitmişti, olay olmuştu. Yani sırf Türkiye'ye geldi diye o kadar çok insan
onu görmeye gitmiş.
Sıralı 6 silindir çift turbolu motor sesi zaten başlı başına şeydir, karakteristiktir. Yeni modelde maalesef o yok. V6'ya geçtiler.
4 çekerli falan araba sonra. Çok tabii. Güzel bir araba yani.
Ve bilgisayar aktarmalı 4 çekerin elektronik kilitli diferansiyellerin ilk kullanıldığı model. Kendi her diferansiyelin ayrı yağ soğutma radyatörü var. Böyle çılgın bir
yani şey. Yani acayip bir şey. Neyse. Araba. Da yine acayip başka bir şeye geçelim biz.
Teknolojik olmasa da. Macit gel buraya. Ya da vazgeçtim, gelme. Daha sonra dinlerken.
Macit'in favorisi.
Evet evet, yeni Escalade çıkıyor. 2015 model. Yaşasın. Amerikan demirinden yapılma. Sapasağlam V8 bloklu. Muhteşem SUV. Enine boyuna. Direksiyonsa direksiyon. Koltuksa koltuk.
Evet.
Kapıysa kapı.
Süngerse sünger.
Motorsa motor. 6.2 V8 diyor.
Kocaman kocaman tekerlekleriyle geliyor bize. Yaşasın.
Ya
GM fabrikaları gururlasınlar.
Ya yani kamyonet platform yani, dediğim şasili.
Tabii. Çarpsa ama Land Cruiser'ı yer değil mi?
Yer.
Şeyi de yer. Porsche Cayenne.
Herkes yer.
Kafa kafaya böyle.
Otursa böyle iki porsiyon İskender yer. Allah öyle bir araba.
Allah. Maşallah.
Yani ya tamam, kötü bir araba değil. Güzel olmuş da. Şimdi Facebook'tan bir arkadaş, bir dinleyicimiz bana sordu. Ya abi dedi, hani biz Facebook'ta bunun birazcık makarasını yaptık.
Evet.
Tüp takarlar, gezerler filan diye. Abi dedi işte tüp takılmasının ne zararı var filan. Ya belki bir zararı yok da.
O da tüplü mü kullanıyormuş?
Yok. Hani bir zararı yok da. Ahmaklık ya. Şimdi.
Ya biz elitistiz bir kere. Tüpü tazim etmiyoruz. Yakıt cinsi
olarak. Evet. Yani biz biz benzin yakılmasını tavsiye ediyoruz.
Evet. Ya tamponu köşesinde böyle fakir gibi iki büklüm yakıt yapıyorsun.
Şimdi araba.
Babalar gibi üstünden tampayı.
Ben bir kere var. Hani Türkiye şartlarına göre konuşayım. Türkiye için konuşayım. Araba bir kere sadece 6.2 litrelik motoru yüzünden deli gibi pahalı olacak.
Tabii,
hem
tabii.
Hani alırkenki vergisi çok yüksek, hem de senelik vergisi de çok yüksek. Çok maliyetli.
Tabii.
Aynı paraya örnek veriyorum. Mercedes GL, ML dedi, GL.
Tamam, 350 GL kart değil de.
GL, sadece GL, büyük olan 7 kişilik.
Tabii.
350 CDI. Hem daha güzel gider.
Havalı süspansiyon.
Havalı süspansiyon var. Çok daha sağlamdır. Çok daha kalitelidir. İstersen 30 sene kullan, hiçbir şey olmaz. Hem de çok daha az yakar. Hem de çok daha az vergi ödersin. Hem de daha az para ödersin. Alırken de daha az para ödersin.
Geçen periyodik gündemde de bahsetmiştik. GM'in laboratuvarlarında da zaten.
Onları şey yapıyorlar.
GL'yi parçalamışlar. Nasıl yapıyor da bu adamlar bu kadar güzel yapıyor bu arabayı diye. Üstünde çalışıyorlardı. Ya bu arabaların sıkıntısı geçmiş modellerde de var. 10 sene sonra hoşaf oluyor araba.
Tabii.
Başta diri gibi dursa da.
Ben görüyorum bazen böyle kasisin üstünden geçerken gıcırdayanlarını falan denk geliyorum ya.
Yani Amerikalılar iç mekan işçiliğine çok bakmıyorlar. Kullanılan malzeme kalitesini çok umursamıyorlar.
Arabayı da uzun süre kullanmıyorlar zaten.
Aynen öyle. Kullandıkları yani, yol da Amerikan yolu.
Tabii. Hani Amerika'da mesela bu klasik araba falan şey yapıyoruz. O çok az sayıda birkaç meraklının kullandığıdır. Amerika'ya giden dinleyicilerimiz mutlaka onaylarlar bu dediğimi. Amerika'da eski araba bulmak zordur.
Tabii.
Yani
önce güney eyaletlerinde.
Tabii ucuz olduğu için arabalar hiç kimse tabii öyle eski. Bizde araba kıymetli bir şey olduğu için tabii 20 senelik yerli arabalar bile bugün para ediyor.
Tabii hem de iyi para ediyor.
İyi para ediyor. Sen geçen gün bana anlatıyordun işte yani, Şahinlere 10 bin lira istiyorlarmış şuna.
12 bin, 13 bin. Heh. Broadway 11 bin lira.
Yani
94 model.
Ha, şimdi onlarda öyle bir şey yok. Onlarda öyle 94 model arabaya o parayı söylesen adam şaka mısın der. Şeyler bile hani 10 yaşında, 12-13 yaşında arabalar bile 3000 dolara falan satılıyor.
Yok, yok. 200 dolar, 300 dolar falan.
O daha eskiler öyle.
Eskiler.
O yüzden hani eski araba olmadığı için hiç Cadillac'ı tasarlarken adam ya 20 sene sonra bu araba ne olur diye düşünmüyor.
Tabii. Tasarlayan da GM olduğu için. Biliyorsun o engin maharetli şeyleriyle, elleriyle.
Ya 6.2 litre 420 beygir ne bileyim ben yani. Birazcık.
Anca FBI'nin filosuna katılır Amerika'da.
Bunlar FBI'nin filosuna katılanları da sivile satmıyorlar zaten.
Tabii onu özel üretiyorlar. Burada ilginç olan şey şu. Bunun şimdi hem 4x2 ve 4x4 versiyonları olacak. Artı bir de yine Escalade markası altında ama bir alt model olarak Escalade'in bir versiyonu olarak.
Esas bunun bomba o.
Unibody. Yani şasisiz versiyonunu yapacaklar. Crossover olacak. Araba evet platformuyla.
Bu yani çünkü Prado gibi işte.
Aynen öyle. Bu şasili.
Aha.
Yani hani biz böyle dalgasını geçiyoruz ama aslında gerçek arazi aracı evet, şasili yani.
Ya işte en
4x4 versiyonu.
Bu şu anda yeni arabalar arasında.
4x4 versiyonu. Hani arazide insanın yüzünü kızartmaz.
Hoş. Pis zenci kardeşlerimiz kirli yollarda kazandıkları paralarla bunlara
tabii
absürt boylarda spinnerlı veya floater jantlar takıyorlar. Kromlu muromlu, LCD ekranlı, yanar dönerli. O yüzden şeyler sıkıntılı oluyor.
Neyse yani bunun bir de hani off-road performansını önemsemeyenlere biraz daha böyle hafif aynı motorla daha hızlı gidecek, daha az yakacak. Aynı konforu sunacak ama hani off-road'u falan pek olmayacak. Şasisiz versiyonunu yapacaklarmış. O daha çıkmadı tabii. Bu şaseli versiyonu sadece. Linkte fotoğrafları görebilirler. Çok heybetli duruyor. Ama
içi kof. Biz onun hibridi gelir. O Unibody'nin hibridi gelir. Ona da da tüp takarız. Tam böyle elektromekanik
tüplü çakmak hibrit.
Gibi. Tam hibrit işte. Hem tüp hem benzin hem elektrik evet. Her türlü.
Bunun şeyinden geçiyoruz. Alıp bir tane Macide hediye edeceğim. 1/18. 1/24 veya.
Demirden ama değil mi?
Demirden. Diecast.
Şahane. Amerikan demiri olsun ama.
Evet.
New York mahkemeleri ortak taksi projesini iptal etmiş.
Ben işte buna sevindim New York adına. Yani çünkü bizim buradaki transit sarı doğmuşlar gibi doğmuşların New York'un içerisinde gezmesine ne gerek var?
Aynen öyle.
Adamların Crown Victoria'ları var. İşte Escape Hybrid'leri var. Prius'ları var.
Amerika'nın da gözü açıldı artık.
Açıldı işte çok yani.
Ya olacaksa da böyle bir dayatmayla hepsi bir örnek olacak diye böyle biz bu arabayı seçtik bütün hepiniz bunu kullanacaksınız
Londra
diye.
Londra taksi zannediyorlar kendilerini.
Böyle saçma bir şey olur mu? Ben şeyden gücük olmuştum. Bizim Karsan'ın arabasını
evet.
Böyle bir katakulliye getirip, gerçi onların da kendilerine göre sebepleri var ama yine de hani hiçbir açıklama şey yapmadan, kayda değer bir açıklamada bulunmadan adam direkt evet en çok oyu Karsan aldı ama biz yine Nissan'a veriyoruz deyip çıkıvermişti işin içinden New York tabii. Valisi.
Çok da güzel bir arabaydı Nissan'ınki diyorum. Bizim Karsan'ınki çok
güzeldi.
Karsan Jest zaten onun biraz daha şişmişi. Binip de tecrübe edebilirler bazı dinleyicilerimiz. Birçok minibüs hattında birçok güzergahta çalışmaya başladı. Kocaman bir şey ve çok da başarılı. Şimdiye kadar Karsan logosunu taşıyan en iyi şey benim gördüğüm. Taksi ihalesinin de birazcık faydasını görmüş olduk biz vesileyle.
Evet. Yani. Neyse yani böyle bir dayatma olamaz demiş mahkeme. Böyle herkes istediği arabayı alır
burası
kullanır.
Burası özgür bir ülke diyorsunuz sonra.
Aynen öyle. Nissan'da çıkmış demiş ki evet çok üzüldük ama bu bizi durdurmayacak. Bizim arabamız öyle güzel ki taksiciler yine de bizi tercih edecek tabii. Demiş.
Göreceğiz.
Göreceğiz bakalım.
Yani şöyle olacağını zannetmiyorum.
Aynen. Ben de inanmıyorum.
Aynen. Enteresanmış. Şimdi insanlar özgür tabii. Bir taraftan da Amerika'da, New York eyaletinde sağda solda işte mesaj cepleri falan araba kullanırken insanların enteresan hareketlerini kontrol altına almak, dizginlemek için şeyler söz konusu, çalışmalar söz konusu. Google'da hareket izlemeli, infotainment kontrolleri için patent başvurusunda bulunmuş.
Ya yani, bu Türkçesini ben bunun şey yapamadım, dinleyiciler affetsin. Gesture control diyorlar. Bu mimiklerle, mesela. El mimikleri yani yüz mimikleri değil de havada hareketler yaparak
televizyonlara falan geldi zaten televizyonlara şimdi smart TV'lere falan.
Aynısını arabada, arabanın içinde işte 3 boyutlu kamera izlemesi artı lazer izleme sistemiyle sen elinle bir hareket yapacaksın. Araba onu takip edip mesela camın önünde böyle elini camın yan tarafında tutup şöyle aşağı doğru çekeceksin. Cam inecek. Yukarı çekeceksin.
Peki radyoyu açacağım ne yapacağımı şimdiden düşünmeye başladım.
Çok çok manipüle olur bizde o sistem. Çünkü bizde el kol hareketi trafiğin bir kültürü parçası.
Tabii.
Türkiye ve İtalya Akdeniz kültürünün bir parçası.
Tabii, büyük sıkıntı olur yani.
O filmlerde falan vardı İtalya'da sürekli konuşurken el kol hareketleri yapıyorlarmış. Bizde de aynısı var.
Var var. Elinde tesbih çevirenler var tabii. Arabada oynarken bir şeylerini kurcalayanlar var.
Şimdi belli alanlarda mesela hareketleri izleyecek. Mesela sen
hücre, ne yapıyorsun sen diye iki elini açıp.
Tabii sen mesela radyoyu ses sistemini kontrol etmek istiyorsan elini o orta konsolun ön üst kısmına yaklaştırdığın zaman seni izleyecek. Sen mesela aynı hareketi diğer başka bir tarafta yaptığın zaman ha bu aynı çevirme hareketini yaptı sesi açayım demiyor.
Veya camı açmak için çevirme.
Aynen hareketi. Öyle. Kollu çevirme hareketince
neden olmasın?
Yine de yapay zekanın insan hayatının bu kadar karışması çok yanlış yani. Yani,
bunu keşfederse çocuk kesin canına okur yani bu sistemi. Şeyden başka.
Bunun gelmesine yani. Bunun zaten kafadan bir 7-8 sene var. Tabii, bu tabii. Şimdilik sadece bir patent yapılmış bir şey de yok.
Tabii.
Bir çizimden ibaret.
Ama bunun üzerinde uzun yıllar şey çalıştı. Renault çalıştı, Volvo çalıştı. Sürücüden uyurken verdiği sinyalleri keşfedip de uyumasını engellemek adına direksiyon başına. Yani
ya bu şey patentler sözünü kestim. Patentler artık bir stratejik savaş malzemesine dönüştü. Eskiden doğru. Böyle bir şey yoktu. Mesela bugün kullandığımız her gün taktığımız emniyet kemerinin mucidi Volvo'dur. Hı hı. Ama kendi arabası haricinde hiçbir üreticiden tek kuruş para almamıştır büyük ihtimalle.
Tabii.
Şimdi Apple Samsung kavgalarıyla başlayan bu patent şeyleri, patent trollükleri diyorum ben ona artık. Doğru. Birbirlerine onu yapıyorlar. Öyle bir noktaya getirdi ki herkes böyle adam aklına ufacık bir fikir gelse hiç olmayacak bir şey bile olsa gidip bunun patentini alıyor. Yarın öbür gün teknoloji değişir, bir şey olur. Bu benim aklımdaki saçma fikir yapılabilir bir hale gelirse bunu başkası yapmasın, yaparsa da bana bunun ödemesini yapsın
ondan
diyor.
Ondan sonra da kanırtacak bir şey istiyor firmadan.
Şimdi Google'ın bu söylediği şey belki çok uçuk bir şey ama yani belki 10 sene sonra olacak.
Farklı şekilde hayatımıza girer yani şeyler.
Yani ben Apple'ın Steve Jobs'ın aldığı patentlerin birkaçını görmüştüm de öyle fantastik şeyler var ki işte iPod'un şarj edilmesi için kulaklık kablosunu anten gibi bir şeyin etrafına spiral şeklinde sarıyorsun. Hiç şarj adaptörü kullanmıyorsun. O antenin içinde işte manyetik alan yaratıyor. Kulaklığın üzerinden sanki bir jeneratör gibi elektrik üretip iPod'u şarj ediyor.
Lavabodaki vaktinde boş geçirmemiş yani. Eğer aklına geleni.
Aynen öyle. Bunun patentini almış yani. Bu şaka gibi bir fikir. Zihni sinir projesi resmen.
Tabii.
Bunun patentini almış Steve Jobs.
Enteresan. Ama işte fantastik teknolojiler hiç ummadığımız yerden de hayatımıza girebiliyor.
Aynen öyle.
10 sene önce otomatik park desek gülerdik bahsi geçince. Nasıl hala gülüyoruz. Çünkü otomatik park sistemi diyor ki tamam şimdi siz şey yapın, işi bana bırakın. Uygun park boşluğu gördüğümüzde ben size haber vereceğim. Boş yerler geçiyor. Uygun değil deyip bırakıyor.
Sığardık aslında buraya zorlasak.
Dolam dön. Aynen öyle mi?
Biz buraya girerdik ya filan.
Zor değil. Bence giremeyiz. Tamam şimdi buldum diyor 6,5 metrelik alan. 4 metreden kısa arabayı sokacak. Şimdi siz gaz ve şeye basın, frene basın, direksiyonu bana bırakın
bu,
diye.
Ama öyle değil. Şimdi Ford yeni bir sistem geliştirmiş.
Özellikle park edemeyen insanlar.
Acaba Ford mu geliştirmiş yoksa bu Volvo ile hala bir bağlantıları var?
Yok, bu Ford'un ki ayrı. Belki Volvo'nun projesini tamam devralıp da
evet, öyle bir şey devam ettirmiş
olabilirler.
Volvo yaptı yani bırakıyorsun arabayı Ikea'nın atıyorum böyle girişinde. Gidiyor, buluyor bir yer, park ediyor.
Tabii. Bu işte Ford'un yaptığı da kendi kendini park ediyor. Şey gibi değil, öyle gaz ve fren bizde değil. Hatta sürücü dışarıda olabiliyor. Sürücü sadece düğmeye basıyor. Araba kendisi yeri tespit ediyor.
İşte bak bu gesture control burada işe yarar. Gel yaparsın elinde veya
ha, olur.
Topla yaparsın çevirirsin.
Dur hop falan böyle. Şimdi araba kendi kendine park ediyormuş. Bunun hatta tanıtım videosu var. Arkadaşlar linke tıklarlarsa o videoyu da izlerler. Diyorlar ki hani girilmesi zor dar yerlerde özellikle girdikten sonra inmesi de zor olan yerlerde hem üstünüzü başınızı kirletmeyin hem zorlanmayın hem arabaya zarar vermeyin başkasının arabasına kapı açarak zarar vermeyin. Bu şekilde şey yapın diyorlar. Yalnız böyle kapıyı açacak kadar bile şey kalmadı. Dışarıdayım ben tabi arabadan
öbür
inmişim.
Arabanın
öbür arabanın şoförü nasıl binecek arabaya? Yani demek tüm arabalarda kendisi. Ford'un bu sistemi yok ya.
Tabii.
Yoksa bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Herkes Ford alsın bu işi toptan çözelim diye.
Yani o da düz mantık.
Ford alamıyorsanız Mercury alın
tabii.
Gibi.
Lincoln de var bakın.
Tabii. Öyle bir çeşit.
Amerika özgürlükler ülkesi. Güzel. Yine Amerika'dan bahsederken Macit'in bir daha kulağını çınlatalım. O çok sever. Chevrolet Cruze'un 2015 modelinin iç mekanı görüntülenmiş.
Şimdi Amerika diyoruz da Cruze Türkiye'de de çok seviliyor.
Olsun. Chevrolet Amerikan markası. GM'in has markası. Evet. Amerikan demiriyle Opel platformu üretiyor.
Amerika ile hiç model. Alakası olmayan bir Amerikan arabası da yani bunu şimdi altyapısı Almanya'dan geri kalanı Kore'den.
Biraz da üstüne süs, baharat. İki tane Chevrolet logosu çaktık mı?
Papyon logosu.
Evet.
Ya bu şeyde Cruze'un işte dışı da görüntülenmiş de dışı öyle bir kamuflajlanmış ki hiçbir şeye benzemiyor. Onun altına her şey çıkabilir.
Eski Opel Astra'ya benzeyecek. Şimdiki Opel Astra'ya benzeyecek muhakkak.
Yok canım yeni platform olacak.
Tamam. Yeni şey değil mi? Yeni Astra değil mi şu an?
Komple yeni platform. Yeni Astra'dakinin de yenisi.
Eyvallah.
Bir sonraki nesil platformu olacak.
Tamam,
GM şimdi kendisi Goya geliştirdi ya.
Tamam şimdi oldu.
İsmini unuttum. Bir modüler platform geliştirmişler kompakt sınıf için.
Cruze'un esprisi o. Eski Opel Astra'yı kullandığı için altyapı olarak maliyet nispeten ucuz oluyor. O yüzden insanlar da rağbet gösteriyor.
Şimdi
potansiyel bir müşterisi oldu Amerika'da Cruze'un. Kompakt sınıfta bayağı başarılı olduğu için.
Planları
çıtayı biraz daha yükseltebilirler yani.
Şimdi hem çıtayı yükseltebilirler hem de adamlar Türkiye piyasasını pek umursamıyorlar.
Tabii.
Adamın derdi Amerika piyasası.
Doğru.
İç mekan fotoğraflarına bakarsan konsolda deri kaplamalar var.
Şimdi gidiyor kumaş kaplama ya.
kumaş kaplama ama bu bayağı böyle güzel deri kaplamış, şey yapmış falan. Yani Amerika piyasasında pahalıya satıyorlar bunu.
Doğru.
Öyle çok ucuz da değil. Hani oradaki müşteriler yani tabii ki bir Cadillac gibi, Lincoln gibi değil ama yani öyle bizdeki gibi böyle Opel Astra almak istiyorum, param yetmiyor. Cruze mu alayım?
Cruze küçük Malibu yani.
Zihniyeti değil, küçük Malibu aynen. Valla iç mekan daha güzel olmuş. Benim gördüğüm kadarıyla çok net gözükmüyor ama tabii ben uyarayım tekrardan. Oradaki hani o aksesuarlar, kocaman ekran falan. O çünkü Amerika'da navigasyon sistemi standart geliyor arabalarda. Çoğu modelde. Hani onlar bize gelmeyecek büyük ihtimalle.
Yani şeyler gelebilir aslında artık. Çünkü Renault bir kafayı tabii soktu bu yola. Arabanın içinde dokunmatik ekranı Dacia'lara bile sığdırdı. Belli bir şey oldu. Çita yükselmesi
doğru
konusu.
Navigasyon olmasa bile sırf radyo fonksiyonları için bile LCD dokunmatik ekran tercih ediyor.
Yılan oyunu koyar. İşte Emre abim telefonundan oynayacağını glass cam şeyin arkasına sığdırıp.
Ya da Corvette'in sesini yükleyebilirler uygulama olarak.
Yani değil mi?
Cruise'da Corvette sesi dinletebilirler.
Clio sen bu şeyle işte, DCI Clio ile nasıl geziliyordu abim efektini?
Tortor.
Tortor.
bir dinleyicimizin esprisi çok güldüm. Can'a anlattım. Kırıldık gülmekten.
Ben hala gülüyorum.
Evet, dinliyorsa buradan selam gönderiyorum kendisine.
Aynen ben de.
Şimdi işte Cruise'un iç mekanı bu şekilde olacak. Hani o deri kaplamalar falan bizim burada olmayacak. Ama genel olarak konsolun şekli çok da fazla değişmemiş ama eskiye göre tuş sayısını azaltmışlar biraz. Sadeleştirmişler. Ama güzel olmuş.
Ama şey yarıyordur.
Opel zaten bu tuş fetişizmi var Opel'de.
Evet.
Astra'nın da içinde adam neredeyse 102 tuşlu klavye koyacak. Yani böyle o kadar çok düğme var ki.
Ya bir de şeyler hani herkesin parmağı da Opel'in tuşları kadar şey değil, ince değil, zarif,
tabii,
yapılı değil. Hanımlar uzun tırnakla kullanmakta zorlanıyorlar konsolun alt kısımlarında. İşte kocaman parmakla abiler de bastığı zaman iki tuşa birden isabet ediyor. Sıkıntı oluyordu.
Ya onun yani, sürüş sırasında kullanacağını pek hesaplamıyorlar.
İşte gözü yoldan ayırıp konsantre olmak lazım. Öyle elinizi i̇şte salladığınız zaman ya tırnağınız kırılır ya şey yapar.
Opel'in parmağı olunca işin şey içinde bol tuş mutlaka oluyor. Neyse.
Alman teknolojisi üstün. Bakalım.
Geçelim.
Şimdi GM'in çatısı altında yine farklı bir sıkıntı şey yükseliyor, kokusu yükseliyor. PSA'ya göz koyduğunu söylemiştik biz. PSA'ya bir başka şey geldi. Talip geldi. Dongfeng. %30'unu istiyor PSA hisselerinin.
Şimdi Dongfeng kim?
DFM şu şeyler var.
Sucu arabaları.
Ya. Evet. Onlar değil mi?
Onlar ama Dongfeng dediğin firma öyle büyük ki. Biz onların zamanında yedek parçalarını sattık. Bu BMC kamyonların Kamis motorlarının,
aha,
piyasada DEC derler. DC, EC yazar kutuların üstünde. Aha. DC, EC.
Evet.
DEC diye piyasada bilinir. Orijinal ama Çin'den gelen yedek parçaları vardır. Dongfeng Kamis Engine Company. Kamis'in Çin'deki üreticisi. Dünyada Kamis motor üretebilen az sayıda firmadan biri.
Tabii, tabii.
Lisanslı olarak.
Çin'i küçümseniz kendi patentsiz abuk sabuk üretimlerinden dolayı. Çin ciddi bir üretim gücü.
Tabii tabii.
Avrupa'da markası ürünlerini kaliteli yapsa da insanlar marka bilinirliği olmadığı için tercih etmiyorlar. Ama şeyi üretim kalitesi çok yüksek fabrikaları da var Çin'in. Yüksek
tabii teknoloji enstitüleri. Bu Dongfeng'i o zaman ben işte kimmiş bu Dongfeng ya DCEC yazıyorlar. Neyin nesi falan diye bir araştırmışım. Daha bu olaylar falan yoktu tabii ortada. Adamlar zaten otomotiv piyasasında bizim bildiğimiz markaların neredeyse yarısını üretim yapıyor.
Ya.
Yani hem de öyle hani 3 parçası ürettim, 5 parçasını ürettim diye komple arabaları Çin'de üretiyorlar. Peugeot'la da netekim varmış üretimleri. Ortak fabrikaları varmış Çin'de. Şimdi Dongfeng Peugeot'un %30'una talip olmuş. $1.63 milyar ödeyecekmiş bu %30'un karşılığında.
Ucuz.
Ödesin, şey yapsın.
Ucuza gidiyor.
Peugeot çok kötü durumda çünkü 500 milyon dolar mı ne zarar, euro muydu dolar mıydı, euro. Zarar ettiler 2013'ün ilk yarısında sadece.
Tabii.
Şimdi
ofise gelirken sokağın köşesinde 2008 gördüm bir tane beyaz. Ona da güldüm, kulaklarım çınlattım yine Peugeot'daki tasarımcı abileri.
Şimdi asıl sıkıntı Peugeot'da şu. Hani Dongfeng gelsin alsın ne ala %30'unu verelim diyorlar ama Peugeot'da eğer Dongfeng %30'unu alırsa Peugeot'un büyük hissedarı olacak. Şu anda Peugeot Peugeot diyoruz. Peugeot ailesinin yani PSA grubunun sahibi olan Peugeot ailesinin hissesi %25.5.
Azınlık mı olacaklar?
Azınlık olacak. GM'in hissesi %7.
Ona rağmen asıp kesiyor.
Ona rağmen asıp kesiyor. Adam tutup da çekik gözlü Çinliler %30 hisse sahibi oldukları zaman Peugeot da istediği gibi istediğini yapabilecek. Borusunu tabii, öttürebilecek.
Tabii.
Şimdi tabii biz daha çok haberleri Amerikan sitelerinden İngilizce kaynak olduğu için takip ediyoruz. Onlar işin hani bize ne olur kısmına bakıyorlar. Onlar diyorlar ki acaba GM Peugeot ortaklığından çekilir mi? PSA ortaklığından çekilir mi? Çünkü GM'in öyle bir hakkı varmış. PSA grubunun yönetimi değişirse ben paramı alır giderim diyormuş.
Falan. Vallahi çekip çıkıp gitsin efendim ha, gibi.
Çıkar gider mi gitmez mi onlar ona şey yapıyorlar ama bizi ilgilendiren kısmı Peugeot kendine gelir.
Ya güzel çünkü, Peugeot'lar güzel Citroen'ler görürüz.
Görürüz çünkü Çinliler bu işi beceriyor.
Evet.
Yani Volvo'yu coştururlar.
Tabii tabii.
Ondan sonra Saab'ı coşturacaklar bu gidişle.
Evet.
Çinliler, Hintliler bu işi beceriyorlar. Yani Peugeot'u da coşturabilirler.
Biz Ruslardan hamle göremedik. Onlar futbola daha meraklı.
Evet. Volvo'nun gerçi biz coşturuyor diyoruz da Volvo istediği satış rakamlarını yakalayamıyormuş. Zamanla ama Volvo'nun pek böyle mainstream modele şey yapmadı. Mesela S40'ın yenisi gelseydi eğer doğru, çok şey değişirdi.
Yani o klasmanda Volvo sanki hakkını niş modele devretmiş gibi bir şey
tuttu
yaptı.
Tuttu V40. V40 güzel ama V40 S40'ın yerine olmaz.
Olmaz.
Olmaz.
V40 özel bir araba. Filo almaz.
Tabii.
Dolayısıyla satış rakamı olmaz. Ha, kar bırakıyor mu bırakmıyor mu o önemli.
Yani V40'ı çok kısıtlı bir kesim.
Tabii.
Şey yapıyor. Ama S40 herkese hitap ediyor.
Dün yeni C70 yapsalar çok da güzel araba olsa biz yine seviniriz ama Volvo yine mutlu olmaz. Çünkü o da az satacak.
Az satacak.
Ne kadar güzel olursa olsun.
Neyse. Yani ama Çinliler bu işi beceriyorlar. Yani Volvo eninde sonunda muvaffak olacak. Ben ona inanıyorum. Çünkü doğru yolda gidiyor.
Tabii.
Çinliler bu işi beceriyorlar. Belki PSA grubunu da öyle bir alırlarsa, çekip çevirirlerse adam yani, edebilirler.
Hiç olmadığı kadar iyi bile olabilir.
Yani hem nakit desteği sayesinde bundan artık yani ondan bundan kredi aramak zorunda kalmaz tabii, PSA grubu. Ben şahsen hani Peugeot'u sevmiyorum falan diyorum ama
firmaların şimdiki halini sevmiyoruz.
Şimdiki halini sevmiyoruz. Firmaların böyle kötü duruma düşmelerinden falan böyle mutlu olmuyoruz. Bilakis mesela PSA grubu ola ki hani Allah korusun battı, gümledi gitti. Piyasada ciddi bir sıkıntı oluşur.
Tabii.
Çünkü rekabet azalır.
Aynen öyle.
Diğer tarafta tamam ben PSA'yı sevmiyorum. Atıyorum farz misal Opel'i seviyorum. Opel der ki o nasıl olsa Peugeot'a gitti. Rekabet az. Fiyat indirimi yapmayacak. Veya fiyatlarını %10 arttıracak.
Tabii Peugeot'un bugüne kadar yaptığını Opel yapmaya başlar.
Aynen
10
öyle.
10 senelik, 12 senelik, 15 senelik arabayı hala üstünü makyajlayıp yeni modelmiş gibi sadece numarasını alıp değiştirip satar.
Rekabet ne kadar sıkı olursa
tabii,
yani keşke mesela Saab gümleyip gitmeseydi.
Ya.
Şey yapmasaydı da mesela Audi, BMW, Mercedes'i kuzeyden bir sıkıştırsaydı
tabii,
birazcık. Yani GM biraz daha destek verseydi, gerçek bir premium üretici olarak sıkıştırsaydı. Keşke Lexus, Infiniti, Acura buralara gelse doğru düzgün de mesela birazcık böyle bunlara hani bu da var diye denebilse şu anda öyle bir rahatladılar ki. Tabii. Audi'nin gelmesi bile Mercedes'e BMW'yi öyle bir sıkıştırdı ki.
Doğru.
Mercedes senelerce biçimsiz arabalar yaptı. Ya. Spor modelleri haricinde sedan modelleri. Çok çirkindi Mercedes'in.
Öyle, öyle.
Ama hani Mercedes kalitesiyle satılıyordu. Mercedes olduğu için satılıyordu.
Tabii.
BMW de sportif arabalar yapıyordu. Onu da genç ve zengin kesim tercih ediyordu. Biz elitiz ya, elitizsiz ya onun için bunları tabii şey yapıyorum.
Bize şey yapıyor,
hitap tabii ediyor. Bize hitap ediyor. Şimdi Audi geldi. Dedi ki hem sportiflik hem şıklık hem kalite bir arada olur dedi. Ondan sonra Mercedes yani bunu benim kendi fikrim değil. Mercedes hayranı olan bir arkadaşım bana söyledi bunu. Audi sayesinde Mercedes şık arabalar yapmaya başladı dedi.
Tabii.
Yani sedanlarda da. Şeylerde de mesela Mercedes 190 biçimsiz köşeli şey bir arabaydı. A4 çıktı ondan sonra 500'ler. Dediler ki ya bu bekleniyor güzel bir şey. İnsanlar sevdi bunu biz bunu yapalım
tabii,
dedi.
Tabii. Ya sedan piyasasına da rekabet geldi. Şimdi işte şeyleri de zorluyor. Çekiş aksamını da zorluyor Audi'nin tasarımı.
kuadro tertibatı sayesinde daha çok araba işte Mercedes'in hiç o taraklarda bezi yoktu. Formatik neymiş?
Tabii canım.
Benim veya X-Drive, Cross-Drive hiç olmadık şeyler görüyoruz. Rekabet her açıdan iyi. Peugeot'un da kompakt sınıfının ucuz şeylerini, ucuz modellerini birazcık daha ateşlemesi çok çok iyi olacaktır. Hepimizin hayrına olacaktır. Tabii.
Hem de hani Çin'deki satışlarını arttırırsa üretim hacmi artar. Birazcık şey yapar. Fiyatları düşebilir belki.
Güzel bakalım. Bu vesileyle belki Çinliler de bir şeyler daha öğrenir. Yıllardır İran öğrenememişti. Kodro evet. Şey ortaklığıyla, Peugeot ortaklığıyla.
Adamlara sen senelerce 406 mıydı? 400, 405. 405. Hala 405 üretmiyorlar orada. Utanmadan. Neyse.
Öyle olmaz umarım. İşte biz de şeyden istifade ederiz. Kılından, tüyünden, yününden istifade ederiz. Geldiği zaman. Bakalım Peugeot'un batmaması hepimizin hayrına olacaktır. Şimdilik şeyimiz böyle bitti gibi gözüküyor. Nihayet adi gibi gözüküyor periyodik bakımımız. Bilmiyorum ekleyecekleriniz var mı?
Benim yok. Melih, benim de yok valla bu haftaydı.
Sen çok fazla bir şey de eklemedin bu hafta. Gözümüzden kaçmıyor.
Valla. Yine geçen haftaya göre daha çok girdim gibime geliyor ama. Allah Allah. Bilmiyorum sen
bir daha dahaki gündemden önce sana ıhlamur içireceğim ben.
Evet evet. Mesir macunu yediririm sana. Peki. O halde bir sonraki gündem daha melişli olsun diye görüşmek üzere. Evet,
görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.